de ne yapar ne dersin söyle yaban ellerde dönse hep aynı ve senden ayrı bitmiyor hüzün dinmiyor sattı sense hep aynı ve senden ayrı bitmiyor hüzün. Haberler sende ne yapar ne dersin söyle yaban ellerde anlat arkadaşım haberler sende ne yapar ne dersin söyle yaban ellerde bense hep
diliyoruz. Engel Sevişimli Saatler'in ikinci pazartesi programı. Geçen hafta da yoktuk. Bir takım sebeplerden dolayı ama bu hafta sizlerleyiz. Sesim biraz grip olmasına rağmen İstanbul'daki değişik havalardan dolayı, değişen havalardan dolayı daha doğrusu. Bugün kışın başından beri görülmemiş bir soğuk var bence. Yani
evet, herkese iyi akşamlar diliyorum benden de arkadaşlar.
Evet, Engin de
biz
burada.
Bu aralar böyle bir hafta yapıp bir hafta yapmıyor gibi böyle bir istikrarsız döneme girdik ama inşallah bundan sonraki dönemlerde daha düzenli bir program yaparız diye düşünüyorum.
İstikrarlı ve sistemli bir şekilde gideceğiz hocam.
Evet, evet, sistemli bir şekilde gideceğiz. Yine pazartesi günü, artık biliyorsunuz pazartesi günleri birlikteyiz. Hemen şeyi dinletmemiz lazım.
Bu arada
bugünkü
açılış
şarkımızdan bahsedelim,
evet,
değil mi hocam?
Açılış, açılış parçamız, evet. Açılış parçamızı Nilüfer'le kim söyledi? Sevda arkadaşımız beraber,
evet,
söyledi.
Sevda ile Nilüfer'in bir düeti oldu.
Evet. Çok bir güzel. Albüm, hakikaten çok güzel olmuş.
Ben bir albüm çıkacak değil mi hocam?
Evet. Bir albüm çıkacak. Hocam sen detaylarını anlatabilirsin biraz daha istersen.
Evet. Şimdi Minik Minik Kalpler diye bir şeyi var. Minik Kalpler diye bir yardım derneğinin kapsamında her sanatçıyla bir amatör engelli sanatçının düetlerinden oluşan bir albüm çıkaracaklar ve 15 Mart'ta bir konser olacak arkadaşlar.
Peki onlar amatör diyorlar, biz Sevda'ya amatör demiyoruz. Sevda gayet
daha
profesyonelce söylemiş
profesyonel
bence.
Geldi. Bu amatör şarkıcı Ayşe'de Sevda da Nilüfer'le düet yaptı. Aykut Gürer düzenledi bu şarkıyı. Ve aslında daha albüm çıkmadı ama biz albüm çıkmadan bu şarkıyı sizinle paylaşmış olduk arkadaşlar.
Evet.
Ve Sevda bir bence yayın içinde bir iki kere daha tekrar ederiz bu şarkıyı
bence,
arkadaşlar.
Bence evet, bence yani çok keyif aldım. Çok hani, güzel olmuş hakikaten.
Kendi eşim diye demiyorum ama hakikaten çok.
Vallahi ben de kendi arkadaşım diye demiyorum. Çok keyif aldım ben dinlerken. Yani Nilüfer'le Sevda'nın sesini ayırt edemediğim yerler oldu.
Evet,
dedim
evet.
Kardeşim Allah Allah bu ne? Çok güzeldi hakikaten.
Evet. Bu arada hocam tabii tekrar iletişim adresini bize tekrar
Tabii
edelim.
evet.
Bu arada şeyi de yazarsanız arkadaşlar, bende yayın kesilip duruyor sürekli. Acaba herkes de mi öyle, sürekli bende mi kesiliyor? Onu da konuda daha bilgi verirseniz
Evet. engelsizerisim@hotmail.com
evet,
adresinden MSN ile
engelsizerisim@hotmail.com
bağlantı kurabilirsiniz bizle.
ve radyo@gorenparmak.org değil mi hocam?
radyo@gorenparmak.org evet.
Radyo@gorenparmak.org.
radyo@gorenparmak.org adresinden
Evet.
de MSN ile
Bugün
bağlantı kurabilirsiniz ve
programımızda neler var hocam?
bugün bir iki tanıtımımız olacak hocam. Ben geçen haftalardan bahsetmiştim. Telefona Skype kurulabiliyor artık. Onunla ilgili zaten ortalıkta haberlerde rastlamışsınızdır. Nokia ile Skype anlaşması anlaşmışlar bu konuda diye. Bir Skype göstereceğim telefonda. Onun dışında bulduğum bir programı paylaşmak istiyorum. Vision Hunt. Kelime avcısı nereden çıktı ya? Görüntü avcısı diyebilir miyiz hocam? Vision Hunt gibi. Öyle programdan bahsedeceğim. Programın özellikleri arkadaşlar. Renk tanıyıcı, ışık algılayıcı ve para tanıyıcı görevi görebiliyor bir program kamera sayesinde telefondaki. Demosu var elimde ama yani göstermeye yetecek şeyde çalışıyor. Yani demo diye fonksiyonları kapalı değil. Para tanıyıcı olarak da euroyu tanıyabiliyor, doları tanıyabiliyor. Şu anda bende eurosu var ama euro yok yanımda. Üzgünüm o konuda.
Evet.
Bizim paraları gösterince hocam 20 euro, 5 euro dediği oluyor. Arada bir 10 euro dediği oluyor.
Evet, ama biz daha çok işte renk tanıma ve ışığı algılama şeyini herhalde
Evet,
kullanacağız, değil mi
onu
hocam?
tanıtacağız. Daha çok tanıtacağız. Bunun dışında senin hocam
Evet, bunun dışında bu hafta
paylaşacakların
arkadaşlar
var.
bahsetmek istediğim benim önemli bir konu var. Belki bölümünde ona ayıracağız. Bu da üniversitelerde 11-12 Mart tarihleri arasında bir çalıştay düzenlenecek ve bu çalıştay İzmir'de yapılıyor. Bu sene bizler de ben de bir öğrenciyim, hala doktora yapıyorum. Üniversite öğrencileri olarak bir platform oluşturduk. Engelli Öğrenci Platformu adında bir platform oluşturduk. Bu platform kapsamında biz 2-3 haftadır toplantılar yapıyoruz aslında, internet üzerinden. Değişik yerlerde toplantılar yapıyoruz ve bu
İçeriğine
top
de sitemizden ulaşabilirsiniz
Evet,
duyurusuna bu arada.
içeriğimize de engelserişim.com adresinden ulaşabilirsiniz.
Evet.
Bu toplantılar sonunda biz bir bildiri oluşturduk arkadaşlar.
Hı.
Bu bildiride neler olduğunu, bu bildiride her türlü konuya değinerek bakma şansın oldu mu hocam birazcık?
Evet evet çok güzel olmuş. Ben bunu da söyleyecektim de senin sözünü bitirmeyi bekliyorum.
Akademik
Bekliyorum.
konulardan sosyal çevreye, kampüs hayatından fiziki laboratuvarlara, dersliklerden ders geçme ve sınavlara kadar her konuda çeşitli beklentilerimizi içeren hoş bir bildiri yayınladık. Ve burada aramızda üniversite öğrencisi ya da üniversite mezunu dinleyicilerimiz varsa, lütfen sizleri de hem bu bildiri okumaya, ki okumak için engelserişim.com adresinin duyurular bölümüne ulaşabilirsiniz ya da
Evet,
son
son eklenenler
eklenenlerin
kısmında da
ilk linki bu
görebilirsiniz. Evet.
engelserişimde.
Hı.
Ya da engelliler.biz adresinde veya eğitim ekranının adreslerinde de yayınlandı. Yine görme engelli öğrencilerin web sitesinde de yayınlandı bu bildiri. Ve bu konuda herkesin imzalarına ihtiyacımız var. Çünkü bizim amacımız bu bildiriyi Çalıştay'da 11-12 Mart tarihinde, yani Perşembe Cuma günü yayınlanacak Çalıştay'da bir şekilde bütün üyelere dağıtmak ve ne kadar fazla insan destek verirse o kadar iyidir. Peki destek vermek için ne yapmanız gerekiyor?
Evet.
Bunun için de bir mail adresi oluşturduk arkadaşlar. engelliogrenciplatformu@gmail.com.
Buraya
engelliogrenciplatformu@gmail.com. Evet hocam.
arkadaşlar adınızı, soyadınızı, mezun olduğunuz üniversiteyi, bölümünüzü ve mezun yılınızı yazarak, mezun olanlar için söylüyorum tabii ben kendim mezunum ya, destek verebiliyorsunuz. Değil mi hocam? Yanlış bir bilgi vermedim diye
Evet.
umuyorum.
Buraya dediğiniz gibi adınız, soyadınız, bölümünüz atarsanız imza atmış olacaksınız. Bu arada şöyle bir şey oluyor hocam, benim yayınımda diğer yayın hala müdahale edip girmeye çalışıyor. Bilgi alabilsek yani, o yüzden de bizim yayınımızı kesmeye çalışıyor. Bir engel seçimli saatler oluyor, bir oluyor. Ondan dolayı bir kesilme yaşıyoruz ve şu an
İlginç.
ben de şu anda kablosuz yayın kesildi, belki ondan dolayı şey olmuştur, ama öyle bir sürekli bir o bir o gidip gelme çalışmaları devam ediyor. Onu da
Hı.
moderatör arkadaşlarımıza ileteyim. Evet, böyle istersen müzik arası verelim, bu
Evet,
konulara
bir müzik
devam
arası
ediyoruz.
verelim sonra
Bu
devam
arada
edelim.
lütfen tüm öğrencileri bu adrese, yani engelli öğrenci platformu@gmail.com adresine e-mail atmaya bekliyoruz.
Evet. Az sonra tekrar beraber olacağız. Programımız devam edecek.
Kıskanır seni, kıskanır elim, kıskanır yaban ellerden. Kıskanır seni, kıskanır. ışık olmaz bir hüzün uykusu. Geçmiyor vallahi, geçmiyor sönmez bu öfkenin ateşi. Aşk ve nefret hem de yan yana, ayrılmaz iki dost. Kıskanır seni, kıskanır elim, kıskanır yaban ellerden. Kıskanır seni, kıskanır dilim, kıskanır acı dillerden. Kıskanır seni, kıskanır elim, kıskanır yaban.
Yayınımız devam ediyor arkadaşlar, ama anlamadım, dinleyen varsa lütfen yazsın, yayında bende mi kesiliyor yoksa normalse problem etmeyelim, bende kesilirse kesilsin, ama genelde sürekli yayınımız kesilip kesilip geliyor arkadaşlar. Bu konuda bize yazarsanız sevinirim.
Evet.
Ne durumda olduğumuzla ilgili. Evet hocam, ne anlatacaksın bugün?
Şimdi hocam, önce Vision Hat'tan bence bahsediyorum. Şimdi telefonumuzu aldık elimize. Talkumuz sesini de yükseltebiliriz.
Herkes duyabilsin değil mi hocam?
Şimdi önce ne yapacağız? Kameramızı açacağız çünkü kamera gerçekten program olduğunu söylemiştik. Görüntü diye bir şey geldi. Bunu çektik. Şimdi Vision Hunt'ı açıyoruz. Program uygulamalardan.
Evet, şimdi ofisin içinden herhalde açacaksın.
Bulduk, evet.
Vision Hunt.
Vision Hunt'ı ortaya basarak joystick'in ortasına alıyoruz devreye. Şu anda açıldı. Şimdi burada menülerini anlatayım ilk önce. Find color, renk bulma şey var. Işık bulucu. Işık seviyesi. Find Euro. Para tanıyıcının alt menüsü de varmış arkadaşlar. Ayarları var. Exit.
Şimdi basit bir arayüz yönümü.
Find Euro demek. Eğitim modu. Bu şeye yarıyor. Nasıl tutmanız gerektiği konusunda yönlendirici bir şey oluyor. Fast mod. Daha hızlı bir tanıma şey ama. Gece modu. 3 şey var. Hızlı mod, gece modu ve eğitim modu. Bu da böyle. Şimdi aslında bunların tuş karşılıkları var. Mesela ne diyelim? Find color diyor. Renk tanıyıcı değil mi?
Evet.
İkiye basarak renk tanıyıcı görevini görüyoruz. Mesela şu anda burada mikrofonun üzerinde olduğu şeyi tanıtmaya çalışıyorum. Koltuğun rengini.
Evet. Evet. Siyah. Tabii ortalık karanlık.
Biraz karanlık. Yani ışık şeyi vardı ama siyah dedi. Şöyle biraz şu şekilde tuttum. Işık daha çok alsın diye. Koyu mavi dedi. Şu kısmına, değişik bir kısmına tuttum bu sefer.
Evet.
Önce bir sinyal sesi geliyor duyduğunuz gibi. Tıt tıt tıt diye, sonra rengi söylüyor. Bunun tabi ayarları var. Direkt
ışığı açalım hocam bakalım ne olur.
Basitçe rengi söylemesini istediğimiz gibi üzerinde böyle bir süre gezdirerek birkaç renk varsa onları algılamasını da sağlayabiliyoruz.
Evet.
Mesela şurada
ışığı
bir
ışığı açtı mesela şimdi bir daha.
Şurada biraz gezdireyim bakalım şöyle.
Şu an bir sinyal sesi çıkıyor. Dıt dıt dıt
ve açık turuncu ve beyaz dedi şu anda gezdiğim yerlere. Ve biraz gezdirerek baktım. Mesela az önce karanlık dediği şekli tekrar tutarak bakıyorum. Işık açıldı ya şu anda. Şimdi bu neden böyle oluyor derseniz, telefonu üstten tuttuğum için kameraya gelecek ışığını biraz engelliyorum ben. O yüzden de yine bir uyarı verebiliyor.
Evet.
Renk olayı bu şekilde. Bir de dediğimiz gibi ışık algısı var. Yani ışık açık mı diye anlamamızı sağlıyor. Geçen gün ben mesela bunu kullandım, hakikaten işe yaradı. Balkonun ışığı yanıkmış. Ben de onun düğmesini çok kullanmadığım için hangi yöne yanık, hangi yöne kapalı bilmiyorum. Aldım telefonu, balkonda tavana tutarak gezdirdim. Işık sinyali verdi. Bir de o düğmeyi kapatıp gezdirdim. O sinyal vermedi. Hadi tamam, kapattık. O da şöyle arkadaşlar, 1'e basarak bakın ses değişimini anlıyorsunuz değil mi?
Tabii o duyulur mu o mikrofona? Herhalde duyulur. Dı dı dı dı dı dı diye.
Biraz yükseltmeye çalıştım. Bakın tavana kaldıracağım şimdi.
Şimdi ışık kaynağına doğru gidiyoruz değil mi hocam?
Evet, ışık kaynağına yaklaştırdım. Biraz şeye benziyor aslında.
Atari oyun seslerine benziyor.
Şey kullanmıştık, Tech Scout'u. Onu ayarlarken bir ses vardı.
Evet, doğru.
Ona benziyor. Mesela hiç ışık algısı olmayanlar için ortalıkta ışık yanık mı değil mi diye kullanılabilecek bir şey. Bir de şöyle bir şey yapmıştı, bence de mantıklı. Mesela bir şey çalıştırdın, MP3'ler çalıştırdın. Ama ses gelmiyor ama çalışıp çalışmadığını anlamaya çalışıyorsun. Ya da herhangi bir şey işte, şu an mesela aklıma gelmiyor. Atıyorum televizyonun uydu alıcısı çalışıyor mu çalışmıyor mu?
Evet, evet.
Işık yanıyor onun önünde ya da modem diyelim aklıma şu an geldi. Işık yanıyor bunun önünde. Onu da böyle anlayabilirsiniz diyor, tutarak o kaynağına. Üzerine gezdirerek falan.
Doğru.
Işık yanıyorsa sinyal güçlenecektir zaten diyor.
Evet, evet.
Bu şekilde bir şey sağlıyor. Bir de mesela ortamın şeyini verecek bir tuşumuz var. 3 tuşu. Yanlış bir yere gitti.
Evet, vijnantı tamamen kapattım. Vijnantı... Baştan açıyorsun galiba.
Şu anda açıldı. Moderate ışık seviyesi şu anda. Yani çok aşırı aydınlık değil şu anda.
Değil, moderate.
Evet. Moderate dedi. Mesela şöyle bir şey yaparsam ne olur? Bir süre sonra algılıyor ama dark olduğunu biraz geç algılıyor.
Evet, evet, evet.
Şu anda dim dedi. Koltuğa doğru kapattım telefonu biraz.
Evet, dim yani loş ışık demek,
evet,
dim.
Loş ışık demek ki elimin arasından gene de az miktarda ışık geldiği için loş ışık şeklinde bir uyarı verdi.
Peki sence de hocam renkleri gösterme şansı oldu mu? Yani gösterdiği renkler ne kadar doğru, neler yani, ektiriyor şöyle, renge bakmak için faktör olarak?
Birkaç renk gösterdim ben. Yani bunun şu renkmiş doğru mu falan diye. Genelde doğru çıktı. Ama şey yazmışlardı mesela, ona da dikkat etmek gerekir. Bazı renklerin düşük ışık kaynağında farklı renkler olarak algılanabileceğini yazmışlardı orada birkaç rengi. İşte
evet,
atıyorum
evet.
Şey diyordu. Atıyorum kahverengi ise çok düşük ışıkta şöyle diyebilir ona falan diye.
Evet, evet, evet.
Genelde doğru çıktı gösterdiğim renkler. Bir de bunlar renk tanıcılarda olduğu gibi nesneye değdirmenize de gerek kalmıyor. Belli bir mesafeden tutunca yaklaşık 5-10 santimden onu veriyor. Mesela şu anda tam koltuğun arkaya yaslanma kısmına doğru
tuttum. Evet, evet, evet. Evet. Şimdi ışıkla ne yapıyorsun hocam?
Renk almaya çalışıyoruz. Bakalım. Açık turuncu ve açık turuncu ve turuncu diye verdi. Demek ki genelde turuncuya benzer bir renk hakim bu şeyde, oturma şeyinde, grubunda diye bir evet, şey evet, alabiliriz. Evet. Renk tanıyıcı, ışık tanıyıcı ve karanlık ortamını algılayıcı şeyi bu şekilde. Dediğim gibi Euro olmadığı için onu tanıtamıyorum. Ama onda da basitçe işte gece ise 4'e basarak, normal bir ışıkta 5'e basarak, eğitim modunda nasıl tutacağımızı da 6'ya basarak ayarlayabiliyoruz. Şimdi ben buna bastım, büyük ihtimalle şey diyecektir. Biraz bekledikten evet, sonra 5 euro diyebilir. Genelde evet, öyle evet, oluyor. Ya da bir süre böyle dıt dıt dıt diye gittikten sonra hiçbir şey demediğine de denk geldim tabii.
Anladım. Deneyim. Ya tabii o tabii Avrupa parası için düşünülmüş.
Yani genelde öyle bir şey için düşünülmüş. Bizim Türk liralarında birkaç parayı denedim ben ama genelde 5 lira 5 euro diyor işte 20 liraya falan. 5 liraya 5 euro dediği oldu ama bir keresinde 20 liraya 10 euro dedi. Ben de şey diyorum. Evet bu şeyi bile biliyor. Değerini biliyor. Aşağı yukarı o kadardır falan. 10 euro falan diye. 10 euro aşağı yukarı 20 lira civarındadır falan diye dalga geçiyordum ben de.
Anladım.
Renk tanıyıcı şeyimiz bu şekilde. Vision Hunt programı. Vision Hunt programını sanırım Yunanlıların ürettiği bir program. Why Scientific vescientific.com diye bir adresi var bunun.
Evet, evet.
Buradan isteyenler demosunu indirebilirler. Yaklaşık 99-100 kullanımlık bir demosu var. Öyle gösteriyor. Orada 30 yazmıştı ama hiç 30 falan değil. Gösterdiği şeyde epey daha vardı benim. Mesela 80'lerde 75-80 arasında şu anda kullanım hakkım sanırım.
Evet, evet.
Bu şekilde telefonlara yüklenebiliyor. Tabii kameraların 5 megapiksel olması ve üzeri olması programın verimliliğini arttıracaktır büyük ihtimalle.
Evet bence diyoruz. De bence de. Bir de çok kolay pratik kullanımı
var. Pratik bir kullanım var evet. Yani Türkçeleştirme konusunda bir şey yaparlarsa bence güzel olur. Türkçesinde mesela bir şekilde belirsek hatta biz geçen konuşuyorduk değil mi hocam?
Evet, evet.
Şu kadar para göndermemiz gerek falan diyorduk. Paraları
evet, tamam onu hesaplamıştık için. Arkadaşlar. Neydi hocam? Bir hesaplayalım. 50, 100, 150...
380 lira mıydı? Öyle bir şey sanki hesaplamıştım ben.
150 hocam.
200, 100, 300,
yo, 50. 200 var zaten. 200, 100, 150.
Hı
hı. Ve böyle
20 ve 10.
400 oluyor. 350 oluyor değil mi hocam? Sonra
20 ve 10 var. 5 var.
375, 375. Ve geri kalan da bozuk para 375. Yanlış bir hesapta.
Yok, şöyle galiba. 350 lira zaten 2 yüzlük, yüzlük ve 50 tutuyor ya.
Evet.
20 lira ve 10 lira var. 385 lira.
385
lira. 385 lira. Bozuk paraları algılamıyor. Kağıt evet, paraları algılıyor.
O kadar para göndersek kadar para adamlar göndersek yapar herhalde.
Yaparlar.
Yani. Tabii sonra da makinede olsa değil mi? Fena olmaz hocam.
Nasıl?
Para tanıyıcı makine olsa fena olmaz diyorum.
Tabii yani
bu arada Mehmet abinin şöyle de oturum açtığını görüyorum arkadaşlar. Merve de şu an burada uğraşıyor ama bu yayın yani şöyle düşünüyoruz. Bir şekilde sürekli kesiliyor. Teknik olan arkadaşlar bir yardımcı olurlarsa niye kesiliyor yayınım sürekli? Bir türlü çözemedik. Bizden önce yayını alan arkadaş otomatik devreye mi girmeye çalışıyor? Ona ulaşamıyoruz. Bir şey oluyor. Ama bizim yayınımız olumsuz etkileniyor. Acilen bu konuda önlem alınmaya çalışılırsa seviniriz. Radyomuzu dinleyenler varsa lütfen dikkate alsınlar bu söylediklerimizi diyelim. Evet hocam çok evet, güzel bir program. Ben çok güzel program. Sevdim. Yani şey açısından özellikle renk tanımak açısından. Peki şimdi, fiyatı konusunda bir bilgi var mı? Ne kadar
fiyatı konusunda bir bilgi yazmamış aslında. başka ürünler de çıkartacağını ama fiyat konusunda bir şey bulamadım ben.
Anladım.
Fiyatına. Yazılı olarak sorup bunu öğrenip bir şekilde önümüzdeki hafta bu konuda da bilgilendirme yaparız.
Bu arada hocam bak biliyor muydun? Geçen çok üzücü bir haber duydum. Wayfinder Access artık yeni üretim yapmayacakmış.
Wayfinder Access uzun süredir öyle bir şey vardı.
Evet.
Sanırım Vodafone bir görme engelli Blind Cool Tech'te şey yapmıştı bununla ilgili.
Heh.
Petition açmıştı. Vodafone da Wayfinder veriyormuş galiba telefonlarında görme engellilere. Hani üretimi olmuyor. Bunu arka yani şey yapın, destekleyin bu konuda, şey yapsınlar diye bir şey oluşturmuştu. Dilekçe şey oluşturmuştu.
Evet hocam, ona bize destek vermemiz lazım aslında hakikaten. Vodafone mu almış beyefendi?
Vodafone yapmış. Yurt dışında tabii, bizde değil de. Yurt dışında Vodafone kontratlık sanırım yapıyorlar onlar. Bizde henüz öyle bir şey var mı bilmiyorum. Mesela diyor ki 5 yıl boyunca Vodafone'u kullanırsan diyor. Sana şu telefonu içinde Wayfinder yüklü olarak vereceğim.
Ama diyor. O hangi Wayfinder işte yani?
Wayfinder Access'miş.
Öyle yani mi?
Görme engelleri verdiği şey.
Anladım. Ama Wayfinder Access'in i̇şte, yeni
üretimi... Üretimi durdurmuş. Yani, o da diyor hani üretimi durduran bir şey olduğu için diyor yani bu konuda şey yapın. Vodafone'u
hani harita güncellemeleri falan gibi.
Caydırıcı bir şey yapalım diyor. O da zaten öyle bir şeyden bahsetmişti.
Evet evet, yani sadece hani olanı kullanıyorlar.
Evet, Wayfinder gibi programın üretimi durdurması bence kötü olmuş. Çünkü orada şeyden bahsetmiş. Şu anda Wayfinder dışında olan programların çoğu şey gerektiriyor arkadaşlar. Ek bir araç gerektiriyor telefon dışında. Evet, mesela hangileri var diyelim. HumanWare'in ürettiği bir şey var. GPS programı var. Şu an Senderon, pardon, HumanWare oldu ya, doğru gerçi. Bunların mesela Braille and Speak tarzı, şu an adını hatırlayamadığım bir araçları var. Onlara yüklüyorlar genelde. O tür şeyler istiyor. Tabii böylelikle elinizde telefonunuz ve Talks'unuz varsa bir şeye yaramıyor. Çünkü yeni bir şey almanız gerekiyor. GPS'i bununla kullanıyorsunuz. O yüzden Wayfinder iyiydi bu konuda. Çünkü telefona yüklendiği için haritaları da güncellenseydi, üretimi devam etseydi bence çok güzel olacaktı ama.
Evet evet, yani bence çok
yerini dolduracak bir şey çıkar mı bilmiyorum bu konuda. Çünkü dediğim gibi şu anda kullanılan bildiğim kadarıyla telefonda Wayfinder dışında kullanılan bir şey yok. Yani Lawson ücretsiz, onu saymazsak hani. Çünkü Lawson'da haritalarınızı yoksa ortalıkta kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Ama Wayfinder'ın hazır oluşmuş haritaları vardı. Her ne kadar Türkiye için bazı güncellemeleri yeterince şey olmasa da gene de iyiydi bence. Devam etseydi belki daha da iyi olurdu. Ama yani üzüldüm ben açıkçası durdurulmasına. Erişebilirliği de çok güzeldi çünkü o konuda. Wayfinder Access'in kullanışlı bir programdı.
Evet, evet.
O konuda hakikaten ben de üzüldüm.
Evet, gerçekten. Umarım yani o petişine biz de katılsak iyi olur. Bir de bu alanda yapılmış gerçekten yararlı bir programdı. İkinci şey de çıktı ama ondan sonra hani tabii güncelleme olmaz. Şimdi mesela bu konuda Route 66 falan var hocam ama hani şimdi aynı erişilebilirliğe sahip
değil. Sahip değil. Yani. Route 66 yani Wayfinder özellikle görme engellilere uyumlu olması açısından böyle bir şeye gitmişti. Route 66'nın da işte ne bileyim bir takım düzenlemelerini yapsalar aslında Wayfinder'dan ya Wayfinder gibi belki daha da iyi olur ama Route 66'yı aslında yaparsa çok da güzel. Onun haritasını da daha geniş.
Evet, evet. Çok, yani mesela açıkçası
birçok otobüs durağını İstanbul'da görebiliyorsunuz
Route 66'da. Aslında bir yerde hocam baktığın zaman şunu da görüyoruz. Bak yani Wayfinder programı devam ediyor. Access de bu durum var değil mi?
Tabii.
Şunu görüyoruz bak hocam, hakikaten yani yine bizim baştan söylediğimiz, bir ara biliyorsun Türkiye'de de bir ara hani ayrı GPS yapalım falan diye. Wayfinder Access'te bile yürümedi bu olay, farkında mısın? Adamlar tabii ikinci versiyonda bıraktılar. Yani bu gerçekten bu alanda var olan teknolojinin erişilebilir hale getirilmesinin aslında önemli olduğunu. Yani herkese uyumlu yani olan şeyi görmeyen
şey
erişilebilir hale getirilmesi şey mesela, olduğu çok önemli. O standart yoksa ne oluyor? Senin bir tane versiyon üretiyor, ikinci de adam uğraşmıyor ona.
Mesela yeni şunu yap, erişilebilir hale getir, ayrı program üretmene gerek yok. Şunu yap, kurulurken böyle bir şey istenip istenmediğini sorsun. Bazı bilgisayar programları var mesela.
Evet.
Erişilebilirliği işaretlediğiniz zaman program tuş şeyleri devreye girerek gayet güzel erişebilir bir şey hale geliyor. Mesela Skype programında da vardı böyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam. İşaretlendiği zaman erişebilir hale geliyordu.
Evet evet.
Yani klavye tuşları
öyle işte, mesela hocam hani Winamp'ta da vardır. Meğer mesela hani klasiği seçersin, klasiği modern sikimi seçersin.
Evet yani.
Hani böyle bir seçim yapıp bunu böyle koymak çok daha yararlı. İşte burada dünya, bu da bir örnek yani bu tür şeyleri o yüzden sadece bir gruba özel yeni bir ürün yapmak çok yani
Aynen.
doğru değil aslında. Çünkü
Aynen.
hayır bu mümkün bir de hani görselliği bozmadan yapılabilecek.
Tabii tabii. Yani
öyle olunca
sen
gördüğüm
yeterli gerekli yerlere gerekli butonları etiketle ne bileyim okunması gereken mesajları okunabilir hale getir. Mesela şu anda Route 66'nın sorunu ne? Yolda giderken işte sokak isimlerini Talks'un okumaması.
Evet,
ya da
evet.
nerede olduğunu hemen kolayca öğrenebilemiyor oluşun. Bunu düzelseler Route 66 yani ben diyorum Wayfinder'dan daha da güzel olabilir.
Evet,
Çünkü
evet.
haritası bir kere çok kapsamlı Route 66'nın.
Evet, yani bizim ciddi bir harita sorunumuz o anlamda var hakikaten. Öyle bir durumda
yani,
yaşıyoruz.
Ne olur hani demiştim dediğin gibi Türkiye'de böyle bir ayrı bir GPS şeyi çıkarsalar belki bir sürüm, iki sürüm sonra ne haritasıyla uğraşan olacak ne bir şey. Firmalar bunu devlete verecekler. İşte ihale edilecek, çıkacak. Ondan sonra kalacak. İşte aradan 5 yıl geçmiş. Kimse kullanmıyor. Niye? Haritası güncel değil ki abi. İşte olan yerde artık o 5 yıl önce burada şu varmış falan diye artık dalga konusu olur herhalde.
Evet, hakikaten öyle
Vay,
olur.
şimdi eskiden lokanta olan yer berber dükkanı olmuş falan.
Aynen. Bir de
böyle.
Türkiye gibi ülkelerde bu haritaların sürekli güncellenmesi hakikaten çok önemli. Çünkü sürekli değişiyor. Yani öyle Avrupa'da mesela belki 100 yıl, 10 yıl güncellemesen çok bir değişiklik olmayabilir. Yani oralarda
Evet, bir de
belli
hocam bizim
sistemler
şey,
oturduğu için.
evet, bir de bizim şey sorunumuz var. Ben mesela Teleatlas'tır Wayfinder'ın harita sağlayıcısı bakıyordum. Her yerde işte devletin şu kurumundan izin alınmıştır yazıyor. Bize geliyor bizde şey yazıyor işte askeriye Türk Silahlı Kuvvetler bilmem nereden izin alınmıştır. Tabii o da ne kadar
orada
izin vermiştir ayrı bir mesele. Nerelere izin vermiştir, ne kadarına
gerçekten o
şey vermiştir o da ayrı bir mesele.
ciddi bir şey. Evet, istersen bir
Bir
müzik arası
parça
verelim
arası verelim
hocam.
sonra devam edelim.
Sonra sen cep telefonunda bir şeyler anlatmaya
Skype'a
devam
anlatacağız
edeceksin.
sonra da. Evet.
Gocce di memoria, queste lacrime nuove, siamo anime in una storia incancellabile. Le infinite volte che mi verrai a cercare nelle mie stanze vuote, inestimabile. Senza che mi appartiene, siamo indivisibili, siamo uguali e fragili, siamo già così lontani. Non abbiamo
che tu mi ascolterai. Aspettiamo un altro viaggio, un destino, una verità. E dimmi come posso fare per raggiungerti adesso.
Güzel parçadan sonra yayınımıza devam edeceğiz ama yayınımız hala kesintili bir şekilde devam etmekte.
Neyse, Mehmet abi, yani bugün bizi dinleyen de pek yok galiba hocam. Yani biz yok olmadığı konusunda evet, kimseden bilgi alamıyoruz.
Şey alamıyoruz. Evet.
O yüzden emin olamıyoruz.
Neyse biz devam edelim yayınımıza.
Mehmet abi buradan sorun yok diyor. Öyle diyorsa.
O zaman evet.
Evet, hakikaten. Yayında kesinti olmadı.
Yani genelde olur sorun olsa hakikaten her yerde olur.
O zaman demek ki bende kesiliyor. Ben bunu kapatıyorum hocam.
Evet.
Artık sorun olursa yazın lütfen.
Sorun olursa yazın diyoruz. Evet.
Evet, şimdi sorun olursa yazarsanız evet, seviniriz. Ben buradan şey yapmak istiyorum. Hı-hı. Böyle. Şimdi hocam neyi göstereceksiniz?
Şimdi Skype'a geçiyoruz arkadaşlar.
Evet.
Dediğim gibi artık bu listelerde falan da gördüm bugün. Geçen de bir sitede görmüştüm. Artık Skype Nokia ile anlaşmış bu konuda. Nokia'nın telefonlarında, yeni satılacak telefonlarında Skype da. Nasıl biz netbook aldığımız zaman artık Skype içinde geliyordu. Nokia telefonlarında da artık böyle olacakmış. Ve yeni hedefi de, hemen onu da söyleyeyim, Google'ın Android sanırım telefonlarında yer alması olacakmış.
Skype
evet. Yaklaşık ne kadar diyordu? 500 milyon diyordu, yanlış hatırlamıyorsam. Kullanıcısı varmış galiba. Çok kullanıcı olan bir sistem ve işte Skype olan iki kişi rahatlıkla telefonları üzerinden görüşecek. Tabii bu ücretsiz görüşme olacak diyor ama tabii aldanmamak lazım. Gene de bir GPRS'ten veri transferi olacak. Bunun ücreti olacak haliyle.
Evet.
Tabii belli bir pakettesinizdir. O hani internet şeyinde pek öyle zarar olmaz. Neticede her ne kadar ücretsiz dese bile evimizde kullandığımız Skype görüşmesi bile aslında ücretli. Çünkü biz bunu internette ödüyoruz zaten. İnternet şeyimizi öderken. Ama tabii sınırsız olunca etkilemiyor. Ya da sınırlı olunca, sınır aşmayınca etkilemiyor. Çünkü her zaman ödediğimiz fiyatı ödüyoruz. Ama hakikaten Skype büyük kolaylık oluyor. Özellikle biz mesela engelsiz erişim grubu toplantılarında Skype'i çok kullanıyoruz bu konuda. Şimdi bunun telefona yüklenmiş halini ben buldum. Skype for Symbian bu arada. Skype.com/m cep telefonunuzun web browserına bunu yazarak buradan görebiliyorsunuz. Benimkinde gerçi bu ürün bu telefon için Skype versiyonu mevcut değildir diye bir uyarı geliyor ama ben başka bir yerden buldum onu. Yükledim kendi telefonuma. Demek ki her ne kadar öyle dese bile işte Symbian S 9 versiyon benimki. 1060 dedikleri 3. nesil, öyle mi diyeyim artık, versiyon bu telefon. Bunlar oldu yani bulduğum Skype. Şimdi Skype'i açalım göstermek için. Nasıl normal bilgisayardaki gibi masa üstünden enterlamış gibi şu anda, ya da programlardan öyle diyeyim, masa üstüne koymadım Skype ama aslında koyacağım bir ara. Hatsız tercihinde LAN bağlantısı kurulsun mu diyor. Yerel ağ bağlantısı. Evet dedik. Bakın gördüğünüz gibi signing for existing users, yani olan kullanıcı için bağlanma ve
evet,
yeni kullanıcı için hesap oluşturma diye. Aynen masa üstünde kullandığımız, bilgisayarda kullandığımız Skype'daki gibi menüler var. Aynı iki tane. Şimdi benim hazır hesabım olduğu için ben buraya girmişim. Var olan kullanıcıyı açmak için tıklıyorum ortaya. Bir daha soruyor. Az önce Türkçe sormuşum. Bu sefer İngilizce soruyor. Niye böyle olduğunu bilmiyorum ama evet diyorum ben de. Bağlantısı kurulsun mu dedi. Evet, şu anda bağlanıyor. Signing dedi. bekliyoruz. Gördüğünüz gibi ses aynı.
Evet, aynı Skype gibi.
Evet, aynı Skype gibi bu da. Ve aynı sekmelere sahip aslında aşağı yukarı. Mesela bir sağ oka basıyorum. Şu anda tabii veri aldı.
Evet.
Kontak var.
Evet, aynı Skype gibi.
Kontak var. Hala birileri online listesi yenilendiği için yavaş yavaş geliyor,
evet,
ama.
Evet.
Evet. Bakın kontak, instant messages, yani e-mail dediğimiz o yazılı mesaj gönderme kısmı. Numara çevirme. List geçmişi ve my info dediği burada ayarlar. Tekrar buraya geldik. Kontakta mesela bu EchoSans test servis dediği, hani sesimizin gidip gitmediğini anlayacağınız bir test servisi var ya. Bu benimkinden farklı olarak bunda Türkçe konuşuyor ama ben Türkçe ses sevmedim pek.
Evet, evet.
Evet, burada mesela Engin burada gözüküyor online'da şu anda. Bu bazen aramıyor, neden olduğunu bilmiyorum. Beta olduğu için belki, ama bir deneyeceğim tekrar.
Evet, yani bunun da böyle bir sorunu var hocam, yani sürekli aramada başarısız oluyor, yani bilmiyorum.
Evet, onun neden olduğunu ben de anlamadım. Ama şeyde bu başarısız olma oranı düşüyor. Onu ben denedim mesela 3G bağlantısında. Orada sorun çıkarmıyor bu.
3G'de değil miyiz hocam?
Şu anda kablosuz üzerinden bağlandım ben.
Belki de ondan olmamış.
Olabilir. Bazen buradan da oluyor ama oradan olma olasılığı daha yüksek.
Anladım, yani sorun olmuyor. Şebeke yani üzerinden bağlanmayı belki de bilerek öyle yapmışlar.
O olabilir.
Skype kullanmasın
olabilir
diye.
Mesela
telefon kullanımını teşvik etmek için böyle bir şey yapmış olabilirler
mi? Belki. Bilmiyorum. Bir de benimkinde uyumsuzluğu bu olabilir mi acaba diyorum. Hani göstermiyor benim telefonu. Beta bir versiyon. Belki daha yeni versiyon çıkar mı bilmiyorum.
Ha, olabilir. Olabilir aslında.
Mesela doğru. Engin Yılmaz diyordu burada. Şimdi
bana chat at.
Tuş 1'e bastım. Mesela burada aynı bilgisayarda olduğu gibi, bakın. Call var. Yani ara. Chat atma yeri bu. Send alt menüsü var. Burada dosya gönderebiliyorsun. Contact tipi. View profile. Rename. Blog. Remove. Aynı bilgisayardaki gibi.
Evet.
Numara çevirebiliyorsun. Bunlar geliyor. Şimdi mesela Engin'e mesaj atacağız buradan.
Evet hocam, yaz bakalım. Klasik right message ekran yazıyor.
Evet, yazıyorum şu anda. Tabii merhaba dedim. Gönderdim.
Evet, şu an ben de bilgisayardan bekliyorum. Evet, chat mesajı geldi. Bakıyorum. Evet, şimdi bakıyorum.
Bakın saatini söyledi. Arkasından da merhaba diye okudu mesajı oklarla gezince.
Evet, gördüm. Şimdi ben de sana yazıyorum.
Şimdi Engin bana yazacak. Otomatik okumuyor tabii. O ayrı bir şey. Bilgisayardaki gibi. Evet, Engin de bana gönderdi şimdi.
Bakalım ne yazdım.
Bakalım geldi mi?
Evet, gördüm.
Bakın mesela ben buradan çıkmış olsam. Bunu kapat. Bir daha gönder şimdi hocam. Yeni bir şey gönder. Bakın gördüğünüz evet, gibi bilgisayarda klasik ses gibi çıktı.
Evet, chat burada mesajı geldi.
Oldu. Şimdi kontaktayım. Bir sağa kayıyorum. Şimdi bunu açıyorum.
Evet, çok güzel.
Bakıyorum bakalım ya.
Nasıl?
Nasıl gidiyor hocam diye yazmış mesela Engin burada.
Evet, gayet. Hakikaten eğer arama yapma olayını çözerlerse.
Evet.
Gerçekten.
Bazen yapıyor, bazen yapmıyor. Dediğim gibi yani özellikle mesela otobüste bir yere gelirken konuştum. Çok da rahat konuşuluyordu. Herhalde dediğin gibi hocam 3G daha çok kullanırsan diye mi yaptılar? Yoksa gerçekten benim telefonda bir uyumsuzluğu
hocam
var, o da bu mu?
Hocam istersen bir 3G'ye geç. Yani Skype'ı öyle aç.
Deneyelim bakalım.
Bir öyle evet, deneyelim bakalım tezimiz olmayacak mı? Bu arada müzik arası verelim. O arada sen 3G'ye geç bakalım.
Evet, deneyelim bakalım. Bakın çıkarttan çıkılsın mı dedi. Evet dedim, ben de çıktım şu anda. Müzikten sonra devam edeceğiz.
Hala bizim radyo bana connecting diyor.
Bu arada benim listemde bir şey oldu. Bugün hocam, bugün bir nazar var bizim üzerimizde ya.
Çok öyle şey. O süper şey.
Bella compadrito. Cuando yo la mire, ¿para qué le palabré yo? Mejor te lo canto. Aquí le va a borrar. Cuando yo la vide, fue por la bajada de Gaspar Ventura, en Villa del Río. Su tinajita fresca en la cintura, todo de embeleque. Vi de refilón su linda pantorrilla, de cereque. Con el movimiento de su rabadilla, cuando yo la vi de Dios mío, qué embrollo sentí. Tenerla cerca me puse surumbo, palabra de honor se me fueron los pulsos. Bella amigo, cuando yo la vi de... hasta que me truenan las tabas con solo recordarme, bella. Sus dos ojos bellos, más que dos chispazos, eran dos hogueras, tiraban destellos como los relámpagos de Chinandega. Solo al divisarlos se me otra vez una cosa en el ganate, porque eran brillantes como la negrita pluma del zanate. Cuando yo la vi de Dios mío, qué embrollo sentí, el pellejo como carne de pollo. Al tenerla cerca me puse su rumbo, palabra de honor se me fueron los pulsos.
Bella compadrita, cuando yo la vi de tronco de calentura, la que se me pegó en el cuerpo de ella, con decirle que tuve que medírmela con dos termómetros.
Venía cantando, no sé qué tonada, cuando yo la vi de, pero al contemplarla hasta la saliva se me puso chirre. Yo quise decirle, te llevo morena los santos altares, pero fue imposible, pues me charchaleaban todos los ijares. Cuando yo la vi de Dios mío, qué embrollo sentí, el pellejo como carne de pollo. Al tenerla cerca me puse su rumbo, palabra de honor se me fueron los
şey yapamadık. Bir türlü evet, kablosuz olarak, 3G olarak bağlayamadık.
Bağlayamadık.
Bundan iki şey olabilir. Telefonla uyumsuzluğu olabilir.
Evet.
Bu beta N86 için aslında yok gibi görünüyor değil mi hocam?
Nasıl hocam? Ha, yeni şey yok şu anda. Şu an etkin bağlantı yapıyorum. Muhtemelen bağlanınca aynı şey olacak.
Evet. Yok yok. N86 için Skype'ın şeyi yoktu değil mi? Yani
ha, yok. Onun... Ben bunu diyorum ya. Şey bir yerden bunu yükledim. Belki de bundan kaynaklanıyordur. Yani buradaki sorunu belki de budur.
Evet evet. Onu bir araştırmak lazım.
Araştırmak lazım. Başka bir telefonda daha test etmek lazım belki. Aynı şey oluyor mu diyor. Ama kablosuz bağlantının alanından çıkınca 3G ile bağlanıyor mu? Alanındayken de bağlanıyordu. Ben de evde hatta geçen gün kablosuzdan bağlamaya çalışıyordum. Kablodan pardon şeyden bağlanıyordu. 3G'den bağlanıyordu. Bugün de tam tersini yaptı.
Hangisi daha iyiyse o an için o konjektürde onunla bağlanıyor.
Aynen. Evet. Bu şekilde programlarımızda
her hafta
bir şeyler bulmaya çalışıyoruz, anlatmaya evet, çalışıyoruz değil mi hocam?
Teknolojik şeyde yapmaya çalışıyoruz. Bence bu cep telefonlarındaki şeylerde yani, işte bu tür şeyler en kötüsü hocam hepsi pahalı yani işte $300'dan başlıyor.
Tabii hocam yani
evet. Öyle şeyler var. Bunlarda bir soru var. Bu Skype gerçi ücretsiz olacak değil mi?
Tabii tabii. Yani Skype'ın herhangi nasıl bilgisayarda indirip kuruyorsak burada da aynı olacak. Herhangi bir ücret ödenmeyecek kurulumu şey güncellenmesi için.
Evet evet yani zaten çok kolay.
Yani evet. Bir de güzel program aslında.
Evet evet.
Düşünsene mesela bilgisayarını açmamışsın ama evdesin. Kablosuz bağlantın var, telefonun var. Skype'ın açık durabilir.
Evet evet aynen aynen. Böylelikle biri aradığında
bir yerde de sabit kalmasın. Gezerek evde Skype'la konuşabilirsin.
Kesinlikle kesinlikle doğru söylüyorsun hocam.
Bir arada bir tane MSN programı var. Ondan şey yaparım, bahsederim. MSN işte ICQ gerçi eski gibi kullanmıyor ama Google Talk falan hepsini açabilen bir program ve erişebilir bir program. Yani listeyi okuyor. Mesela ben bir program denemiştim. Hiçbir şey okumuyordu. Bir de Skype buldum sözde bir tane. Herhalde o da böyle yan, ben onlara yan sanayi diyorum. Skype'in kendisinin ürettiği değil de olan üretilmiş bir şey. O da hiçbir şey okumuyordu. Maalesef başarılı olmamıştı. Yani account'u hesabı açma kısmına bile gelemedim. Hesabımı bile bağlanıp açamadım daha onda.
Evet, mümkün gerçekten.
Telefonda da hala okumayan şeyler olabiliyor. Mesela ben bugün merak edip mağaza diye bir şey vardı telefonun menüsünde. Gireyim bakalım ne var falan dedim. Hiçbir şey okumadı.
Evet,
demek
evet.
Ki hala okumayan, telefonda da okumayan şeyler var. Mesela benim telefonda şu anda mailleri okuyamıyorsun. Mail okumuyor.
Tabii tabii. Her şeyi açabilmiş şey değiliz. O yüzden o tür şeyler gerçekten önemli.
Evet. Bu arada dinleyicilerimizden sormak isteyenler var mı diyeceğim ama herhalde çok dinleyen var mı yok mu onu bilemiyoruz tabii şu anda. En azından ben gene de sormuş olayım. Hani sormak istediğim bir şey olan varsa bu tanıttığınız programlarla ilgili elimden geldiğince ben de anlatmaya çalışayım diyorum. Evet hocam.
Evet son derece güzel olur hocam.
Üniversitelerle ilgili şeyi yapmıştık zaten.
Evet onunla ilgili şeye geçeceğiz.
Bence sen o şeyi yine tekrar et maili.
Evet hani ben tekrar ediyorum arkadaşlar.
Yeni dinleyenler olursa.
Tabii bilmiyorum duyanlar var mı? Ben hiçbir şey duyamıyorum radyo yayınından. O yüzden aslında açıkçası çok konsantre değilim. Radyo yayını hiçbir şekilde bana ulaşmıyor gibi bir şey. Yani çok kesik kesik geliyor ve ne oluyor bilmiyorum. Her neyse tekrar ediyorum arkadaşlar. Biz 11-12 Mart tarihlerinde İzmir'de bir çalıştay gerçekleşecek. Engelli üniversitelerdeki engelli birimlerinin toplanması, engelli danışmanlık birimleri toplanıyor burada. Yine Özürler İdaresi'nden ve YÖK'ten temsilciler de olacak. Biz de bu çalıştay öncesinde öğrenciler olarak bir hazırlık sürecine girdik. Birkaç haftadır toplantılar yaptık. Çeşitli e-mail gruplarını insanlara topladık ve bir bildiri yayınladık. İşte bu bildiride beklentilerimizden bahsediyoruz üniversiteli öğrencilerden. Üniversiteli öğrencilerin ÖSYM'den ve YÖK'ten beklentilerinden bahsediyoruz. Engeller bilimlerinden. Yaklaşık 14 sayfalık uzun bir bildiri oldu. Buna bizim sitemizden de yani www.engelserişim.com adresinden de ulaşabiliyorsunuz.
Evet.
Tek yapmanız gereken bu bildiriye katılıyorsanız çünkü çalıştaya kadar ne kadar çok insana ulaşırsak o kadar iyi arkadaşlar. Tek yapmanız gereken engelliogrenciplatformu@gmail.com yani engelliogrenciplatformu@gmail.com çok kolay. Bu adrese bir e-posta gönderiyorsunuz ve e-postanızda neler belirtiyorlar hocam? adınız, soyadınız, bölümünüz ve okuduğunuz üniversite ile sınıfınız. Ad, soyad, okuduğunuz üniversite, bölüm ve sınıf bilgilerini
verir.
Mezunsanız da başvurabilirsiniz. Çünkü mezunlar da bu sorunu yaşadı. O zaman da yine ad, soyad, mezun olduğunuz üniversite ve bölümü belirtmeniz bize yeterli. Bir de mezun olduğunuz yılı belirtirseniz çok seviniriz. Bunları yazımızın en altına ekleyeceğiz ve böylelikle daha büyük bir listeye ulaşmak istiyoruz. Bildirimimiz şu an itibariyle iyi gidiyor. Yani 2-3 gün içinde iyi gidiyor. 30-35 imza oldu. Benim için bu sayının en az 50 olması gerekirdi ama hala insanlara güvenmek istiyorum. Özellikle öğrenci olanlar, mezun olmak üzere olanları davet göreve bekliyoruz. Lütfen bu bildirimizi engelli öğrenci platformu @gmail.com adresine e-mail göndererek atın. Aynı zamanda www.engelserişim.com adresinde de bildirinin tamamını bulabileceksiniz. Biraz sonra ben de o adrese girip bildiriyle ilgili bazı noktaları size paylaşacağım müzik arasından sonra.
Evet. Bir müzik arasından sonra tekrar birlikteyiz.
Evet.
Evet. parçamızı dinledik.
Evet, parçamızı dinledik hocam. Şimdi yavaş yavaş bildirimizden bahsetmek istiyorum. Evet, başlık hızlı yani bir şekilde olur. Uzun bir bildiri. 14 sayfalık bir bildiri. Engelseyişim.com'dan okuyorum. Şimdi arkadaşlar, bu şeylerde, bu bildirimizde biz öncelikle temel bazı ilkeleri ortaya koymaya çalıştık. Yani o engelli bilimleri, engellilikle ilgili üniversitelerde yapılacak çalışmalarda belli temel ilkeler ortaya koymaya çalıştık. Bu temel ilkeler doğrultusunda, yani olmazsa olmaz kırmızı çizgi dediğimiz şeyler var ya, bunlar bu temel ilkelerdi. Bunlardan bir tanesi karar mekanizmalarına eşit bir şekilde dahil edilme, bizim istediğimiz ilk şey. Neden böyle bir ilke koymaya çalıştık? Çünkü son dönemlerde maalesef öyle bir gidişat görüyoruz. Yani birileri engeller adına kararlar alıyor, onu uygulamaya çalışıyor öğrenciler adına bizim adımıza. Ama bu konuda kesinlikle öğrencilerin fikri alınmıyor. Bu çalıştayda sadece birkaç üniversite öğrenci temsilcisi getirebiliyorlar. Ve bu bence gerçekten ciddi bir problem. Öğrencilerin mutlaka bu işin içinde olması gerekiyor ki sorunların çözümündeki en önemli yol olarak görüyoruz. O yüzden böyle bir ilke koyma gereği duyduk hocam. Ve ikincisi ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik maddemiz, ilkelerimizden. Yani bu da biliyorsun, ayrımcılık engelliler aleyhine yapılan her türlü şeyi kapsıyor Birleşmiş Milletler Sakatakları Sözleşmesi'nde. Yani diğer ayrımcılıkların engelliler aleyhine de yapılması ve bu da üniversitelerde bolca yaşadığımız bir şey. Biri işte dersini almak istemez, biri altyapım yok diye üniversitesini kapatır, öbürü sınavları almaz. Yani bunlar hep bunlar büyük çapta görülüyor. Hele ki okul içinde yaptıkları diğer arkadaşına farklı davranıp bu engelli öğrenciye farklı davranan, engelli öğrencilere sadece belli notları veren ya da vermeyen, pozitif ya da negatif ne olursa olsun ayrımcılığın her türlüsü, her şeyi yanlıştır. Değil mi hocam? Üçüncü maddemiz hocam, izolasyonla mücadele ve entegrasyon maddemiz. Bu da gerçekten bizim en çok yaşadığımız sorun. Onları oturtalım, bir tane kampüs yapalım, bir yurt odası olsun, herkes aynı odada kalın, nasıl olsa hepsi görmüyor, böylelikle çalışma odasına gerek yok. Değil mi? Yani böyle şeyler zoraki ya da teklifle bir şekilde yapılınca adamların zaten başka bir şeye ihtiyacı olmadığı için böyle şeyler oluyor. Ve bu gerçekten ciddi anlamda eleştirilmesi gereken bir şey. O yüzden bu izolasyona kesinlikle hayır diyoruz biz üniversite öğrencileri olarak. Ve tabii ki erişilebilirlik ve engelsiz üniversite dördüncü ilkemiz hocam. Burada da engelsiz üniversite ve erişilebilirlikteki kastımız, biliyorsunuz erişilebilirliğin evrensel standartları var. İşte bir yere merdiven yapıyorsunuz, eğiminin belli bir miktarda olması gerekiyor. 6 santimli galiba, değil mi hocam? İşte asansör yapıyorsanız onun belli bir sınırda olması gerekiyor. Evet. Sırf yaptık demek için olmaması gerekiyor.
Tekrar yapacağız, kendine sığacak. Aynen. Kabartma şey olacak, ses duyarısı olacak.
Aynen. Web sayfalarının olsun, benzeri şeylerin olsun. Mutlaka bu anlamda üniversiteler içerisinde erişilebilir olması gerekiyor. Ve beşinci bir şey de hocam, bireysel farklılıklara saygı ilkemiz. Burada neyi kastediyoruz? Biliyorsun bir üniversite diyor ki ya senden önce bilmem ne vardı, o böyle yapardı. Ama ben farklı davranıyorum canım, yani o öyle yapardı diye benim de illa aynı şekilde yapmam gerekmiyor ki. Ve onun performansı çok yüksekse benim de yüksek olması gerekmiyor, ya da onun çok düşükse mesela, o zaman da böyle diyor. Hay, bunlar hep böyle farklı olmaz falan gibi şeyler oluyor. Ön yargıların beslendiği nokta aslında bireysel farklılıklara saygıdır. Çünkü biz diyoruz ki her bireyi, tamam kör olmak, mesela ben de körümdür, sen de körsün, ama ben mesela kayıt cihazı benim için çok daha önemlidir diyelim ki. Sen daha çok bilgisayar üzerinden not almayı tercih edersin.
Evet.
Bu bireysel farklılıklardır, bireysel ihtiyaçlardır. Hepsine aynı düzlemde, aynı şekilde saygı duyulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ve öncelikle hangi kurum üniversitelerde, çeşitli üniversitelerde bu diğer eğitim kurumları için bir şey yapıyorsa, öncelikle bu 5 temel ilkeyi uygulamaları ve bunlara çalışmaları gerekiyor diye düşünüyorum hocam.
Ya ben artık şey diyorum bununla ilgili. Az önce aklıma geldi de sözünü kesmek istedim konuşurken. Yani artık öyle bir bilinç oluşmalı ki bu konuda bence. ÖSS sınavına, girmiş bir öğrenci. Atıyorum işte üniversiteleri şöyle bir web sitelerini yokladığı zaman diyebilmeli. Ha, bu üniversitenin erişilebilirlik şeyleri iyi. Yani web sitesi aslında erişilebilirliğin vitrini olmalı bir anlamda üniversitenin.
Evet, ama yani sadece engellere özgü web sitesi değil, genel olarak.
Tabii genel.
Tam kendi web sitesine erişilebilir olması.
Yok yani,
gerçekten gerekiyor.
Zaten web erişilebilirlikten bahsettiğimiz zaman şey diyoruz hani, çok zorda kalındığı zaman ayrı bir bölüm yapılabilir diye, ki o O sürece gelmek de çok kolay değil. Her şey, her imkan var programlama dillerine gelişebilmekle ilgili.
Evet, evet.
Sadece o da değil, mesela neyi görebilmeli orada? Üniversitenin engellilere sunduğu erişebilirlik hizmetlerini de görebilmeli.
Kesinlikle. Yani bütün bunları görebilmeli ve bilgilenme hakkına sahip diye düşünüyorum hocam. Biz bu konuda işte belirli bir kurumlardan beklentileri aldık. Engeller birimleri 2006'da çıkarılan, YÖK kapsamında çıkarılan, engeller öğrenci danışma ve bilmem ne bir yönetmeliği kapsamında çıkarılanla dayanılarak her üniversitede aslında bir engelli birimi kurulması gerekiyor. Ama birçok üniversitedeki öğrenciler bizim bu toplantılarımızda şunu gördük ki engelli birim üniversitelerinde var mı yok mu haberleri yok, yani böyle bir birimin olup olmadığından haberi olmayan bir sürü öğrenciyle karşılaştık. Varsa bile ne iş yaptığını bilmiyorlar, yani öyle bir sorun var. Bu da kimin başarısızlığı, yani bir şekilde bu kurumların kendini daha çok tanıtıcı, duyurucu bir şeyler yapmak. Sadece hocam yani böyle kurumların ben en çok şey kızıyorum. Belli törenlerde boy göstermeyi, belli festivallerde bak ben bunu yaptım demek çok hoş.
Aynen öyle.
Gelince, maalesef yok. Peki biz bu engeller birimlerinden neler beklemişiz? Hemen. Evet. Evet, bir kere herkese ulaşılabilir durumda olmalı. Ben okula gittim de engeller biriminde ne alıp nereye verebilirim? Burada kim var da kim yoktur? Yani o duyarlı istediğim zaman yardım alabileceğimi bilmem lazım bu kurumdan, değil mi hocam?
Evet tabii ki. Yani zaten yurt dışı üniversitelerde incelenenler oldu mu bilmiyorum. Genelde sürekli bu konuda yardımcı olan bir şey vardır. Birim mevcuttur. Yani birim orada süs olsun, göstermelik olsun. Hani ÖSYM böyle istemiş, işte YÖK böyle istemiş de, ÖSYM diyorum, YÖK böyle istemiş, hadi kuralım bize bir tane anlamda değil. Sürekli hizmet veren, işte okula geldiği an engelliyi tanıyan, ona nasıl hizmet vereceğini planlayan, mesela yaz okulunda, daha yazın, yaz okulunda diyorum, gerekli materyaller hazırlanmaya başlanıyor. Kabartma verilecek materyaller. Bunlar yani görme engelli için şu anda söylüyorum. Bir şekilde artık şey hale getirilmeli. Profesyonel hale getirilmeli, standartlaşmalı.
Evet, aynen. Aynen katılıyorum hocam. Evet. Başka neler bekliyoruz hocam? Bir kere zaten bu özürlüler Yüksek Öğretim Kurulu özürlüler danışma ve koordinasyon kurulu yönetmeliği var, işte bu demin bahsettim. Bir kere buradaki görevleri, zaten bu da 9. maddesi de bunun görevleri var. Bir kere bunu doğru düzgün yapmalı, işte bu görevleri nedir? Web sayfası hazırlamalı, işte eğitim vermeli kişilere, işte ders gerekli araç gereç temini yapmalı gibi bir sürü şey var. Bunları bir öncelikle harfiyen yerine getirse bizim için yeter. %1'ini bile geline getiremezlik etmemeli. Yine bizim ilke bildirimize göre. Evet. Evet ve bilgi almak isteyen öğrencilerle birebir görüşmeler mutlaka yapılmalı. Farklı ihtiyaçlar dedik ki onun ortaya koyulmasından bahsediyoruz hocam.
Zaten ve her birey farklı bir ihtiyaç.
Her birey farklı bir ihtiyaç, farklı bir şey anlamına geliyor.
Evet.
Bunun dışında tabii ki şey diyoruz hocam. Her ders yılında en az bir kez öğrencilerle genel toplantı yapması lazım. Yani engeller ne yapıyor, okulda kim, ne oluyor, ne bitiyor. Çünkü oradaki nabzı görmesi, orada genel isteklerin ne olduğunu bilmesi için genel bir toplantı mutlaka yapılması gerekir.
Evet.
Evet. Ve tabii ki bunu tek başına yapamaz. Diğer üniversitenin diğer birimleriyle toplantılar yaparak onlarla işbirliği içerisinde bütün bunları yapabilmeli. Ve oralara sürekli yazılar yazıp toplantılar yapması önemli. Ve tabii ders materyallerinin erişilebilir ortamlarda sağlanması için de engeller birimlerinin çalışma yapması gerekiyor diyoruz. Evet. Bu arada tabii ki üniversitelerde, her üniversitelerde de farklı farklı uygulamalar bu tür konularda mı, ders materyali, sınavlar gibi olmamalı. Bunlar belli yönetmeliklerle yine birleştirmesinin yararlı olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Evet ve şey diyoruz en sonunda da, engeller birimleri bütün bunları gerçekleştirebilmesi için mutlaka onlara doğru bir bütçesi olan kurum. Mesela adama sen materyal alacaksın, neyle, kimin parasıyla?
Yani.
Öyle değil mi hocam? Yani onları
gelmiş olan öğrenciden para toplayacak değilsin.
Evet evet, aynen o şekilde. O yüzden bu bütçenin olması ve imza yetkisinin aynı zamanda olması. Yani mesela yeni bir bina yapılıyor, yeni bir şey yapılıyor. Mutlaka bence engeller biriminden de birine imza etkisi, ha bu erişilebilir olmuş ya da olmamış şeklinde netlettirip benzer şeyler yapmasının ben yararlı olduğunu düşünüyoruz biz.
Tabii yani üniversiteye yeni bir ek yapılacaksa,
evet evet,
sonradan bunu kırıp dökmektense engeller için, işte ya da şey demektense, ya bu bina için asansör yapmak zor demektense, baştan bunu planlamak daha mantıklı. Hı-hı. Rampasını, asansörünü, evet. Her neyse, tuvaletlerini.
Bu arada bir şey daha var. Geçen senelerde şöyle listeler yayınlamayı amaçlamış bu. Biraz önce yukarıda gönderme yaptığımız fıkra. İşte engellilerle ilgili şöyle bir madde var. Onlara uygun üniversiteleri belirleyelim. Onların adlarını yazalım gibi bir madde var. Biz buna kesinlikle karşı çıktık. Böyle bir şey belirleyemezsiniz. Böyle bir fıkrası var o yönetmeliğin arkadaşlar. Şundan dolayı karşı çıktık. Çünkü siz şu bölümler ve üniversiteler engellilerin eğitimine uygun derseniz o zaman bunun dışındaki bölümler uygun değildir anlamını çıkarıyoruz buradan. Üniversiteler de aynen bu anlamı çıkarıyor.
Bir de bu şeye de aykırı.
Kategorizasyona girilemez yani.
Eğitimde fırsat eşitliğine aykırı böyle bir şey.
Evet, kesinlikle aykırı. Ama işte yani ne oldu? İşte sen daha rahat okursun falan ama o zaman sen şu bölümlerde rahat okuyamazsın şeyini. Üzerinden sorumluluğun üzerinden atılması yolu olarak görüyoruz.
Evet.
Çünkü bu bir altyapı eksikliğidir. Bilgi eksikliğidir. ÖSYM bunlarla uğraşan bu bilgiyi ortadan nasıl kapatabilirim? Bu eksikliğini. Herkes birbirini sevmek zorunda değil ama ön yargılı olmamak zorunda. Özellikle bir hoca, yani üniversite hocasının bana kişisel ön yargılarıyla davranma hakkı yoktur. Yani bunu açıkça bizim hakkımızdır. Bunları öyle aramamız lazım.
Evet.
Evet, tabii bir üniversiteye engelli öğrencinin geldiğini nasıl anlarız konusunda da tabii sorular vardı. Hep bu konuda ne yapılabilir? Bunda bizim önerimiz şu. Ön kayıt masasında bir masa bulundurulur. Engelli birimi bir stand açarlar. Ve yine bir anket doldurularak bu anket tüm kayıt sırasında verir. Herhangi bir sizi rahatsız edici vücutsal organ bozukluğunuz var mı gibi bir soru var. Bunlar isteyen öğrenci. Çünkü gizlilik de önemli burada. Hocam herkese engelli olduğunu söylemek zorunda değil yani.
Evet.
Söylemek isteyenler varsa böyle bir yol izlenebilir diye düşündük.
Hı hı.
Evet. Şimdi üniversiteye başlangıçta tabii ki engelliler biriminin tekrar onlarda röportajlar yapması, birebir görüşmelerle akademik, fiziki, sosyal çağrıları, ihtiyaçların giderilmesi ve bir oryantasyon çalışması mutlaka yapılmalı. Bu da bir ne, nerede, nasıl olarak olmasını gerekiyoruz. Ve engelli birimleri tarafından şöyle bir şey önerildi. Mesela bir katalog hazırlasın dedi engelliler birimleri. Bu katalogda mesela mühendislik binası, içinde hangi binalar, şunlar şunlar var, bilmem ne binası gibi. Bütün binalarda hangi bölümlerin olduğunu içeren gerekirse Braille bir katalogun hazırlanması hakikaten öğrenci açısından epey rahat olur değil mi hocam?
Tabii tabii. Yani öğrenci düşünmez. Yeni derse mesela yeni başladığımız anda da ben onu çok yaşardım. İşte ders var işte şu binada şu sınıf ya o bina neresi o sınıf neresi okulda da bir sürü bina olunca
evet,
insan evet. Düşünüyor.
Aynen. O yüzden en azından temel noktaların öğrencisi önemli hocam. Bu evet. Noktada. Ve biraz daha devam edelim. Ne var başka? Evet, bu arada tabii biz de diyoruz ki üniversite Braille şeylerinin, Braille haritalarının yapılmasının da yararlı olduğuna inanıyoruz.
Hı hı.
Bunu da koyduk bildiğimizi. Akran danışmanlığı yine yararlı olabilir kişilere öğretim katısına. Yani üst sınıftaki bir abi ablanın alt sınıftakileri görmesi, desteklemesi gibi. Bu gerçekten arkadaşlar arasında öğrenme her şeyden daha kolay oluyor değil mi hocam?
Evet, kesinlikle katılıyorum. Hı-hı. Öyle çalışmış biri olarak.
Hı-hı, değil mi?
Hı-hı. Bir kere onlarla mesela bölüm arkadaşlarımla çalışıyordum ben. Hı-hı. Aynı tartışma ortamını paylaşıyorsun. Konu üzerine tartışabiliyorsun, fikir üretiyorsun. Bakın yani biri çıkıyor diyor ki bakın arkadaşlar aslında bu konuyu okuyoruz ama ben bununla ilgili şöyle bir şey duymuştum. Bu yüzden böyledir falan diye bir şey öğreniyorsun orada.
Evet, bu arada akademik beklentilere geldik hocam. Bu biz belli şeyler bunun alt başlıkları var. Birincisi ders almayla ilgili. Bir kere kişinin ya ben bu dersi hoca bilmiyorum yok bilmem ne diyor. Kesinlikle dersi alma hakkı engellenemez. Yani bu evet. Bir insan hakkıdır. Her türlü maddeye aykırıdır mutlaka. Yok efendim sen körsün bu dersi yapamazsın alamazsın gibi bir şey. Hiçbir bölümün hakkı olduğunu düşünmüyorum ben açıkçası. Ders materyalleriyle ilgili epey şeyler yazdık. Bunlarla ilgili 8 tane maddemiz var. Hocam hızlıca geçeyim. Kitap sunum ve materyallerin öğrencilere taranarak verilmesi ise veya istedikleri formatta. Ders materyallerinin bilgisayar ortamında ve güneş ortamında, güncel ortamda bulunması sağlanıyor. Evet, sınıfta öğretmenle yapılan sunumlar öğrencinin istediği formatta onunla paylaşılmalıdır diyoruz. Evet, işitsel engelleri için ders içinde görsel materyaller olabilir. Yok, işitsel materyaller olabilir. Bunlar yani de görsel materyal. Tam aslında görmeyenlerin tam tersi.
Evet.
Orada biriniz bir konuşma yapıyorsanız bu konuşmayı bir dudak okuyan varsa bir kere öğrenciye dönüp konuşman lazım. Onu anlatman lazım. Veya bir şekilde karşı tarafın işaret dilini bilmesi lazım falan. Bu şekilde olmalı, değil mi hocam?
Tabii, yani yurt dışında sanırım bu işaret dili için onların şeyleri oluyor. İşaret dili kullanan ders anlatırken mesela sınıfta şey bulunabiliyor bazen.
Evet.
Tercüme ediyor işaret diline.
Kesinlikle. Bu arada tabii diyor ki ders içinde var olabilecek diğer koşulları yerine getirmesi de bizim için
Hı.
önemli. İstersen müzik arası verelim hocam,
Tamam.
oradan devam edelim.
Sonra devam edelim, evet.
Well, a bee-bop-a-lula, she's my baby. Bee-bop-a-lula, don't mean a maybe. Bee-bop-a-lula, she's my baby. Bee-bop-a-lula, don't mean a maybe. Bee-bop-a-lula, she's my baby. Now, my baby, now, my baby now. Well, she's the gal in the red blue jeans. She's the queen of all the teens. She's the woman that I have known. She's the woman that loves me so. Say, bee-bop-a-lula, she's my baby. Bee-bop-a-lula, don't mean a maybe. Bee-bop-a-lula, she's my baby, number my baby, number my baby now. Right up. Got that beat. She's the woman with the flying feet. She's the woman walks around the store. She's the woman that is more, more, more, more. Bee-bop-a-lula, she's my baby. Bee-bop-a-lula, don't mean a maybe. Bee-bop-a-lula, she's my baby. Now, my baby, now, my baby now. Blow it up.
Devam ediyoruz güzel
devam
konumuza.
Ediyoruz. Ders materyallerinde kalmıştık
evet,
arkadaşlar. Bir kere ne demiştik en son hocam? Evet, işitsel
materyal.
Ses sağlanması bu filmlere giriyor. Görmeyenler için de görsel resimler olabilir sınıf içinde. Tahtaya bir şey çiziyor olabilir hoca. Bir kere bunların anlatılması gerekiyor. Ve bunların betimlenmesi de önemli bu görsel materyallerin. Gerekirse bu harita resim gibi şeylerin yine teknolojik imkanlar var. Bize mesela piyaf diye bir cihaz var. Bunun gibi şeylerle ya benzeri yollarla en kötü ihtimalle kalemle bir şey yumuşak bir zeminin üzerine koysan bile bir sürü şeyi çizerek
ya bu teknoloji
öğrenciye
hocam yani ucuz hani illa teknolojinin pahalı şey yok. Ucuz yöntemleri de araştırmak lazım. Mesela piyaf var dedin. Hemen piyafın kişisel kullanıma ya da daha ucuz maliyetini düşünürsek elektrikli kalem denilen aynı kağıda ucuz ısınan bir kalemle çizim yapılan daha ucuz maliyetli şey 135 dolar civarında.
Tabii yani
şey var.
Her türlü şeyin bir yöntemi bulabilir.
Yeter ki imkan kullanmak istesin yani.
Çalışılmak istensin.
Ya hiçbir şey yapılmazsa kil çamurundan tahtaya bir şey çizilir yani.
Tabii en kötü
bir tahta bir zemin
kötü,
yapıp.
Yani yapılacak o kadar çok şey var ki en kötü yumuşak bir zemin üzerinde kağıdın üzerine kalemle çizsem
evet.
de çiziliyor hocam.
Tabii tabii.
Bir sürü şey yapılabilir gerçekten. Evet tabii. Az görenler için ilgili puntolarda büyütmek de bizim
renk kontrastlarını kullanmak.
Tabii disleksi gibi hastalıklar da var. Bu hastalıklarda da uygun renk ve görüntü ortamlarında sunulmalı. Onlarla ilgili çalışmalar araştırılmalı.
Evet.
Ve o ortamlarda sunulmalı diyoruz ders materyalleriyle ilgili. Tabi bu yazdıklarımız hep genel örnekler aslında. Çok daha fazlası gerekiyor ama bunlar genel engel gruplarıyla ilgili örnekler. Sınavlara ilişkin beklentilerimiz neler arkadaşlar? Onlara kısaca gelelim. Bir kere sınavı nasıl alacağını ders başında akademisyenle belirlemen lazım. Bu birinci şey. Yani ortasında sürprize karşılaşmamalı kişi. Ne yapılacaksa baştan bilinmeli. Ve kişinin farklı formatlarda sınav alma alternatifi belirlenmeli kişiye. İşte bu değişebilir. Görmeyenler için farklı alternatifler var. Okuyucu olabilir. İlle de okuyucu olmak zorunda değil ama bilgisayar ortamı olabilir. Doğrudan kendi yazabilir. Veya az görenler büyük punto isteyebilir sadece. Hı hı. Ama şu da yanlış. Mesela bir ara sizde o olmuş değil mi hocam? İlle sen sınavı şu formatta alacaksın.
Tabii tabii.
Anlatır mısınız?
Hatta şey olabiliyor. Hoca mesela hocadan hocaya değişiyor. Bazı hoca diyor ki sen diyor asistanla gireceksin diyor. Asistan okuyacak diyor. Bazı hoca diyor ki okuyucunu kendin bulman lazım. Uğraşamam diyor.
Evet mesela tabii, kesinlikle.
Ne yapıyorsun o arada? Şeyde kalıyorsun. Tabii bunu kötüye de kullanabilirsin. Ne yaparsın? Alırsın bilen birini, tabii gidersin sınava.
Tabii bununla ilgili de bir maddemiz var sınavlarla. Kesinlikle okuyucuyu öğrenci bulmak zorunlu. O bulmamalı. Yani böyle bir şey yok. Asistan bulmalıdır diyoruz hocam bununla ilgili yazdığımız yasa. Bir de bulunan okuyucu da konuyu bilen biri olmalı. Mesela fizik sınavına edebiyat asistanını sokamazsın.
Yani.
Çünkü bu da bazı. Bir de öyle bir şey.
Ya terimleri bilecek bir kere oradaki.
Yani fizik diyor ki onu bilmeyen biri olsun kopya veriyor. Ulan sen kendi asistanına güvenmiyorsan milletin ne şey yapıyorsun? Yani böyle bir şey olmuyor. Yani. Gerçekten bununla ilgili de maddelerimiz var yine sınavla ilgili. Bir de tabii sınav içeriği böyle engelli kişiye göre bu soruyu çıkar, o soruyu çıkar gibi olmamalı.
Olmamalı.
Yani. Kesinlikle soru çıkarılmasına karşıyız. Eğer şekilli sorular varsa onu aynen ölçü. Mesela kişiye harita çizdirmezsin ama dersin ki kardeşim Türkiye'nin kuzeyinde ne var, güneyinde ne var bunu veya söyle dersin veya kısaca anlat dersin.
Hı-hı.
Yani veya o haritada çizilecek bilgi sözel olarak anlatılacak bir şekilde sokarsın soruyu. Onun dışında
ya şöyle iptalden soru olabilir. Atıyorum orada harita göstermiştir.
Hı hı.
Ama soru da aslında şeydir. Aşağıdaki bölgemizde atıyorum ulaşıma hangi etki etmektedir der, tamam mı?
Hı hı.
İşte orada harita vermesinin amacı nedir? Dağları falan göstermek, tamam mı?
Evet,
yani
evet.
Gidip de bunu harita var diye iptal edersen bu biraz anormallik olur bu soru.
Dersin ki dağların denize dik olarak geldiği bir bölge düşünün haritamızda. Buna göre bu nasıldır diye sorabilirsin.
Yani.
Gayet mantıklı tabii. Bir şekilde bu olabilir. O yüzden sınav içeriğini kesinlikle değiştirmemesi gerekiyor.
Evet.
Ve engel türüne göre kişinin makul süre özetimi yapılabilmesi. Görmeyenler için hep 1,5 misli diyoruz ama bunun için görmeyenler yok. Panik atak geçirenler olabilir. Düzenli ilaç kullanan ve ara vermesi gereken kişi olabilir. Bir kere böyle ara veriyorsa o sınav araydı sınavdan bunun düşünmesi gerekiyor
tabii.
Gibi.
Yani isteyerek yani bilerek vermiyor ki o ara ihtiyacı
evet, yani kendi bir şekilde kullanmak zorunda veya panik atak adam kapalı yer korkusu klostrofobisi var.
Evet bir süre sonra bunu alıyor.
Fazla duramıyor. Hı-hı. Bu tür kişilerin ara vermesi lazım. Yapamadığından değil ki
tabii.
Performansından değil. Adam
belki
ara
iyi alacağı bir sınavdan ara veremediği için evet, bir süre evet. Sonra kapalı yerde durmaktan bir an önce kendimi dışarı atayım diye soruları bir süre sonra sallamaya başlıyorlar.
Evet. Aynen hocam. Yine demin okuyucularla ilgili şeyler. Bir de okuyucuların olduğu sınavlarda yani mekan herkese yakın olmalı. Yani sen mesela sınav bir sınıfta olup sen ta bir metre, bir kilometre ötede bir yerde oluyorsan.
Yani.
Boğaziçi'nde bunu çok yaşadık zamanında. Ve sınavla ilgili bir değişiklik, düzeltme oluyor. Bunu nasıl haber alacaksın?
Tabii.
Yani o yüzden sınav mekanıyla okuyucunun mekanı birbirine yakın olmalı. Eğer ayrı yerde olmak zorundaysan.
Aynı binanın içinde başka bir yer bulmaya
evet,
çalışılır.
Aynı binanın içinde başka bir yer.
Yani tutup da adamı atıyorum 2-3 kampüs varken daha öbür başka kampüse göndermenin bir anlamı yok. Hatta başka binaya göndermenin bile bir anlamı yok bence.
Evet tabii. Sınav yerinin erişilebilirliği burada önemli. Yani orada asansör yoksa bilmem ne yoksa gibi şeylerin de mutlaka düzenlenmesi gerekiyor.
Evet.
Ve bir de aniden habersiz yapılacak sınavlarda da bu uyarlamalar göz önünde bulundurulmalı. Yani hemen bu son anda çıktı mıktı gibi bir şey. Kabul etmiyoruz arkadaşlar.
Evet.
Evet. Yeni bir başlığa geçiyorum. Öğretim görevlilerinin ders anlatımı ve engellerle ilgili şeyleri, beklentilerimiz var hocam. Şimdi bununla ilgili de güzel maddelerimiz var yurt dışından da örnekler olarak. Bir kere ders yılı başında yurt dışında şöyle bir şey yapılıyor hocam. Bu Türkiye'de de olmalı bence.
Hı hı.
Engelli birimi, engelli öğrenciyle ilgili bir mektup yazıyor. Diyor ki bu mektupta bu öğrenci şunu şunu yapabilir, bu tür şeylere ihtiyaç duyar gibi. Öğrenci bu mektubu alıyor, akademisyenine götürüyor dersi aldığı kişiye.
Hı-hı.
Böylelikle o kişi bu mektubu açıp onun ihtiyaçlarını daha baştan biliyor. Kimse sürprize karşılaşmıyor ve bu şekilde yapılıyor.
Evet.
Biz de bu yurt dışındaki uygulanın ülkemize de getirilmesini, baştan akademisyenlerin eğitimi açısından en önemli şey olduğunu, çünkü adam engelli bir öğrenci var, buna şöyle şöyle yapayım diye kendi sorgulamasına sebep olur gibi ya.
Hı-hı.
Evet, bir de öğretim üyesi Atkul ders içinde kullandığı materyalleri öğrencinin anlayacağı biçimde, yani şuradan buraya gidiyor değil de böyle böyle oluyor değil de onu farklı bir yolla anlatması gerektiği konusunda bilgilendirilmeli diyor.
Hatta ve bence bu konuda akademisyenlere, akademisyen olup olmamaklarına bakmadan seminer verilmesi lazım.
Kesinlikle.
Anlatma teknikleri kesinlikle konusunda.
Eğitim seminerleri çok önemli. Ders kayıt sistemi. Ben gördük ki çok acı çekilen bir konu. Birçok hoca buna izin vermiyormuş. Yok siyasi bir şey olur, bilmem ne olur diye.
Evet.
Bence bu çok yanlış. Çünkü biz bunu özellikle belirttik. Bir engellinin not alma hakkını engellemektir bu. Yani o adam çünkü yazsa hızlı bir şekilde belki yetişemeyecek. Belki günümüzde laptoplar çıktı ama çok şey alma, teyip alma, not alma hakkıdır aslında. Şimdi sen başka birine kağıt kalem kullanmayı dersin not almak için yasaklamanla aynı
şey. O da
şey.
Senin siyasi söylediğin bir şey yazıyor.
Evet, o da yazıyor. Yani
aynı şey yaptın diye değişen bir şey yok.
O yüzden biz bunu kesinlikle yanlış buluyoruz. Böyle bir kayıt cihazlarıyla ilgili falan.
Hı-hı.
O anlamda kişiye bunun şeyi mutlaka, yani engellenemez. Yani kayıt yapma hakkı engellenemez. Bununla ilgili hocaların yaptığı tutumlar da yurt dışında da böyle şeyler olmuş ve engellerin lehine sonuçlanmış. Bunu da hatırlatmakta yarar var.
Ya zaten öyle de olmalı. Yani olaya şu açıdan da bakarsak, işte demokratik bir ülke dersek, bir şey hakkında siyasi bir konuşma yapabilir.
Evet.
Gayet
evet.
De doğal bir şey.
Aynen, aynen. Burada bir de şey var. Alınan her türlü önleme karşı engelli şey yapıyorsa hala güçlükler yaşanabilir. Hani sınavla ilgili. Bu normal. Bu tür durumlarda not tutucu diye bir sistem öneriyoruz biz hocam. Not taker yurt dışında diye uygulanıyor. Bu sınıfta ücret karşılığında bir öğrenci derste not alıyor. İşte bu diyagramlar, görsel şeyler falan. Ve bu notları ders sonunda öğrencinin istediği formatta ona veriyor. Yani her şeyi hoca anlatamazsa böyle bir yolda izlenmesi gereken yollardan biri, değil mi hocam?
Evet. Evet. Gayet mantıklı bir yöntem.
Evet. Mesela işitme engellerle ilgili sınıfta geldin, bir dur yaptın. Yarın sınav olacak diye. Bunu sadece söylemen yetmez. Mutlaka böyle önemli duyuruları tahtaya da yazman
yazılması
lazım.
Yazılması gerekir.
İçin yani. Veya onun
hatta
yüzüne bakarak.
Bence tahtaya yazılması gerekir. Bir de şey olması gerekir. Okullarda aslında öğrencilere mail adresi veriliyor. Aha. Hocalar bir şekilde bu mailleri kullanmayı bilmeli. Mesela bizim bir hocamız daha gelir gelmez dersimle ilgili mail listesi kurdum arkadaşlar. Herkes buna üye olacak dedi.
Evet, evet, evet. Yani bütün bunları doğru düzgün kullanıp şey yapması bence de önemli hocam hakikaten.
Evet.
Evet, şimdi daha sonra ders geçme ve notlama ile ilgili şeyler. Burada bir de çok radikal şeyler de biriydi ki, bir kere muafiyet yanlış bir şeydir yani. Kişi dersten bu ders yok, çok görsel, yok bilmem ne diye muaf olamaz. Bu üniversitenin başarısızlığını gösterir. O dersin o görselliklerini veya şeylerini, altyapısını kapatacak şekilde bir şeyler onarmak zorundadır. Yani çok gerekmedikçe kesinlikle kullanılmaması gereken bir şey olduğunu düşünüyoruz muafiyetin.
Evet.
Mesela Osmanlıca diyorlar ki birçok şey, o görmeyen Osmanlıca alamaz, ama bizim okuldakiler de diyor ki hayır efendim alır yani, şunları şunları alın, bunları şöyle basarsan doğru düzgün printte caz bazı şeyleri okuyabiliyor ve falan gibi şeylerle
ya ben,
çok da rahat alabileceğini kanıtladı bazı öğrencileri.
Ben o konuda hep şunu düşünmüşümdür. Şu anda mesela atıyorum piyasada bulunan 4x4 ya da WinBraille programında bu şeyin ürettiği makinelerde Farsça ve Arapça dil seçimleri var. Zaten Osmanlıca, Farsça ve Arapça şeyli bir dildir. Kökenli bir dildir aslında içindeki şeyler. Bu kabartma alabildiğine göre Osmanlıca dilini yaptırmak gayet kolay olsa gerek diye düşünüyorum bu
evet,
konuda.
Evet, yani bu önemli. Bir de burada şöyle bir şey koyduk hocam, bu önemli. Engelli bir öğrencinin herkes gibi başarılı olmak kadar başarısız olma hakkı da
evet,
vardır.
Gayet doğru.
Kesinlikle bence öğrenci dersin gereklerini yerine getiremiyorsa dersten geçememesi en doğal şeydir. Ya yazık buna
tabii
diye
canım.
Geçirdiğin zaman da o kişiye yaptığınız en büyük kötülüktür ve diğerleri ne kadar ayrımcılıksa bu da o kadar, hatta daha kötü bir ayrımcılıktır
evet.
diye düşünüyoruz. Bir de bu aslında liselerde oluyormuş. Bir sınıfta birden fazla engelli oluyorsa hepsine aynı notu verip geçirmemek lazım. Yani öyle bir şey. O da atmış, o atmışsa bu da atmıştır falan.
O atmış almıştır, bu da kesinlikle. Hatta şey, hoca şöyle bir şey yaparmış. Sınıftaki 3 engelliye baktık. En yükseği 70 aldığına göre öbürleri de aynı notu verelim.
Ya bu da önemli olan, iki engelli öğrenci denk mi diğer arkadaşıyla, aynı döneme ve başarıya sahipse olur tabii, ama yani yoksa öyle ille de onlara aynı notu vermeliyim gibi bir yaklaşım en büyük ayrımcılıklardan biri gerçekten.
Ya not verilmemeli zaten, öğrenci kendi, engelli öğrenci de notunu kendi almalı kardeşim.
Evet, bu arada yine laboratuvarlarla ilgili düzenlemelere geçiyoruz.
Çok önemli.
Her engelli öğrenci gibi engellerinde ister gerekli koşullar sağlansa mutlaka laboratuvarı kullanma şansı bulunuyor. Biliyorsunuz. Evet, bu da evrensel standartlar yüzden biri. Ne mesela? Muslukların altının boş olması. Neden gerekiyor? Mesela kapalı olduğu zaman adam tekerlekli sandalyesiyle oraya giremez. Laboratuvar muslukların.
Evet.
O oraya girip bir işini yapabilmesi lazım. Yine laboratuvarlarda bununla ilgili şeyler geldi. Bunları buraya yazmadık ama kısaca söylüyorum. Görmeyen biri diyelim ki fizikte bir dosyayı bir yerden bir yere aktaracak. Çok hassas teraziler ve konuşan teraziler mevcut hocam. Yani tabii, bunlar isterse yani kullanılabilir. Hı. Ve ki NASA'da çalışan görmeyen bilim adamları olduğunu varsayarsak hiç de bunlar öyle sanıldığı gibi Türkiye'de.
Daha yıllar önce Braille and Speak denilen araç kullanılırken Braille and Speak'in seri porttan laboratuvar bağlanabileceği laboratuvar araç gereçleri olduğunu duymuştum ben. Hı-hı. Yani bu böyleyse şu anki teknoloji bunun daha fazlasına müsaade eder. Çünkü Bluetooth var, kızılötesi var, bir sürü bağlantı çeşidi var. Kablosuz bağlantı çeşidi var. Yani gayet rahat ölçümler yapılabilir. Hatta bir şey yoksa bu yaptırılabilir bile. Yani yazılım konusunda gelişmiş uzmanlar var. Türkiye'de de var bu. Ya gidip böyle bir şey talep edilebilir okullarda kullanmak üzere, üniversitelerde kullanmak üzere. Laboratuvarlar gayet rahat erişebilir hale getirilebilir yani.
Evet, pardon bir an. Evet, yine kütüphane de aynı şekilde geliyoruz hocam. Kütüphaneden de engelli bir öğrenci herkesle eşit biçimde faydalanabilmelidir. Yani kütüphanede önemli bir şey. Kesinlikle kütüphanelerdeki kitapların alınması, benzeri şeylerle bir kere eşit olması. Onların web sayfalarının, kataloglarının da online'sa eşit olması çok önemli. Ve kitap alabilmesi için öğrenci gittiğinde kat kat dolaşmak zorunda kalabilir ama yani mutlaka ona böyle durumlarda bir yardımcı görevli refakat etmek
tabii yani, isteyen engelli öğrenci. Yani belki sistem erişilebilir hale getirebilir. Hani hangi kitap hangi yerde ama onu tabii onun bulması imkansız. Bunun için ne yapman lazım? Kütüphane için müthiş bir kataloglama ve kabartma, görmeyen için kabartma etiketleme getirmen lazım ki o da kendisi bulabilsin.
Evet.
Bu da çok belki şey gerektirir. O yüzden bir görevli bulundurmak bu konuda.
Evet,
eğitilmiş
yani,
daha mantıklı.
Hani bunu görevli olduğundurlar. Bir evet. Daha bu demin materyallerle ilgili burada da aynı şeyi söyledik. Ders materyalleri sağlanırken hocam bir kere kitap gibi şeyleri sağlamanın birkaç yolu var. Onu demeyi unuttuk. Bunlardan bir tanesi kitapların doğrudan yayın evinden engelli kopyalarını istemek. Yani ders başında olur ya da olmaz. Hı-hı. İkincisi bunları bu kitapları bizim uyguladığımız yöntem taratmak herhangi bir kırtasiyeye. Taratmak, evet. Bunu dönüştürmek Word dosyasına ya da diğer dosyalara ve isteyen engelliye o formatta bunu sunmak. Bunu engeller birimleri çok da yüksek olmayan maliyete çok rahat yapabilirler. Yapmalıdırlar da zaten görevlendirecekleri öğrencilerle. Sadece sene başlarında birkaç günlerini alacak. O da taratacaklar kitapları. Sadece dönüştürmeleri kalacak.
Evet.
O yüzden böyle bir yol izlemelerini istiyoruz ve diyoruz ki kütüphanelerde de buna benzer mutlaka fotokopi makineleri, yani hafızaya alabilen fotokopi makineleri bulunmalıdır. Orada kitap arayan kişi, çünkü belki kitabı çıkartmasına izin veriyor. Bir bölümü çektirecek. Taratmak istiyor. Bilgisayarına aktarmak için.
Ya yani öyle bir şey düzenleme yapılmalı ki görme engelli hard diskine, flash diskine onun şeyini alıp gidebilmeli ya.
Aynen, yani
sıkıntı çekmemeli bu konuda.
Dediğin gibi. Tabii kütüphane ve bilgisayar bulundukça fiziki şartlar yine önemli. Kütüphanelerde e-kitap arşivi oluşturmaya önem vermelidir. Yani kütüphanelerdeki online e-kitap arşivleri daha fazla olursa görmeyenlerin de bu kitaplara erişim hakkı çok daha kolay olur.
Evet.
Onlar da e-kitap olmalıdır diyoruz. Evet, şimdi nereye geldik hocam? Fiziksel beklentilere geldik. İstersen burada bir bakalım. MSN'de bir yazı var. Bakalım. biri bize yazmış. Önce bakalım. Acaba bizi duyuyor mu arkadaş? Evet Göksel Bey, en azından yayını alabilirim diye mesaj atmış. Tamam Göksel Bey, biraz sonra size yayını bırakacağız. Saatimizi bu konuda
kontrol
edelim.
Saat
22.57 hocam, evet. O zaman bu aslında çok uzun, bir de fiziksel beklentilerle ilgili kısa kısa birkaç şeye değineyim.
Aha.
Ondan sonra tekrar şeyi de hatırlatmak lazım. Siz de şu an kısaca üzerinden geçtiğimiz bildirimize destek vermek istiyorsanız lütfen üniversiteli öğrenciler, engelli üniversite öğrencileri lütfen, daha fazla insan olmaya ihtiyacımız var. Çok daha fazla kalabalık olmamız lazım. Bürokratları etkileyebilmemiz için. Bu çok önemli. Tekrar hatırlatıyorum. Biraz önceden beri tekrar ettiğimiz engelli öğrencilerin üniversitelerden beklentilerini içeren bu bildiriye mezun olabilirsiniz ya da üniversite öğrencisi olursanız imza atabilirsiniz. Bunun için engelliogrenciplatformu@gmail.com
engelliogrenciplatformu@gmail.com
hangi bilgileri gönderiyorlar hocam?
Adı, soyadı, mezunsa mezun olduğu üniversite, mezun değilse okuduğu üniversite, bölümü, sınıfı, mezunsa da mezun olduğu yıl.
Evet, bu bilgileri bize gönderirseniz çok memnun oluruz.
Evet. Akademik hakikaten arkadaşlar bu çok sahip çıkılması gereken bir şey. Dediği gibi Engin'in ne kadar kalabalık olunursa bir gücü hissettirme anlamında onlara hani bakın biz bu konunun şeyiz, muhatabıyız deme anlamında iyi olur.
Bir de bürokratlar maalesef bu dilden anlıyor hocam. Aynen. Yani onlara böyle bak biz 50-60 kişi geliyor. Yani
onlara çokluk adamları. Gerekir.
Çokluk etkileniyor. O yüzden bunları koymak zorundayız maalesef. Evet. Şimdi fiziksel düzenlemelerle ilgili hocam bakın neler. Evet, bir kere bir bina içi fiziksel eşleştirebilirlik diye bir bölüm. Bir kere binalarda mutlaka asansörler olmalı. Asansörler de öyle asansör olsun diye olmamalı. Bir kere genişliği normal olacak, daptaracık olması tabii lazım. Tekerlek sandalyeye biri girebilecek. Düğmeleri böyle yüksek yerden yükselen düğmelerdir. Yan doğru giden düğmeler olması lazım. Ve onların rahatça bu düğmelere ulaşabilmesi lazım asansörlerle ilgili. Tabii bir tek onların asansörle ilgili şeyleri gelmiyor. Asansörler Braille alfabesiyle de gösterilmeli. Bunu geçen bunun yararını gördüm Braille alfabesinde. Fitaş'tayım hocam. AFM'ye girdim.
Hı
hı. Aceleyle hiç kimse yok. Etrafımıza koştuk. Sevda'yla sinemaya yetişeceğiz. Geçen şey bu veda filmine gitmiştik pazar günü.
Hı hı.
Koştuk. Asansör düğmesine bastım geldi. Dedi kaçıncı katta diye sormuşum. 3 hemen baktım Braille'de orada. 3 bastım hemen. Çıktı. Ama tabii bunun dezavantajı şu da vardı yani, eğer sesli olmadığı için belki o 2'ye çıksa ben onu da 3 sanardım ama Allah'tan tam aynı kata çıktığı için problem olmamıştı. Evet. Ama en azından orada Braille alfabesi olduğu için hemen aramadan hani orada düğmeyi bulup çıktım. Evet. O rahatlığı hissettim.
Tabii canım, o güzel bir şey. Ya bazen ya onu artık yapmak çok maliyetli de ben yeni binalarda hep görüyorum.
Evet, bir de şey diyoruz hocam da binalardaki ışık benzeri şeylerin yüksekliği de fiziksel engelleri.
Evet.
Erişimine. Adam tekerlek sandalyeye girip böyle 10 binin baş hizasında bir şey nasıl başını kaldırıp şey olsun. O yüzden bu düğmelerin yüksekliği de önemli. Bu arada tabii ki asansörlerdeki şeylerin sesli de olması önemli. Ve her binada mutlaka engelli tuvaleti dediğimiz şeylerin mümkünse her tuvaleti olan yerde bir tanesinin engelli tuvaleti olarak bulundurulması şart değil mi hocam?
Kesinlikle. Özellikle ortopedik engellilerin ihtiyaç duyduğu bir şey bu. Rahatlıkla oturup kalkmak için tutunma barları falan, bu tür imkanları olan bir tuvalet mutlaka bulundurulmalı. Ya bunu sadece engeller için de düşünmemek lazım. Ben mesela işe girdiğim zaman ben de birlikte ortopedik engelli bir arkadaş girmişti. Hemen dediler ki bu tuvaleti böyle yapalım. Ya dediler tamam, ortopedik engelli arkadaşımız geldi ama ya bizim de bir yerimize bir şey olabilir. Ayağımızı falan kırarsak tabii, biz de böyle bir şeye ihtiyaç duyacağız.
Tabii, bir de hocam bu da çok güzel, birkaç şey daha kullanmışız. Hı-hı. Tuvaletlerdeki tabii musluklar da
tabii
erişebilir yükseklikte olacak. Ve sensörlü olmalı musluklar. Ellerini kullanamayabilir.
Doğru.
Tek elle kullanılabilecek şekilde olmalı ki kişi doğrudan oradan eline sabununu rahatça dökebilsin, alabilsin gerçekten. Bu da önemli.
Evet.
Evet, bu arada tabii ki ne olmalı? Binalarda merdivenlerden çıkış kapılarına giden ve tuvaletlere giden, yani belli yerlere giden yerleri kabartma zeminler olmalı demişiz. Yani bu kabartma zeminler olursa ne olur? Görmeyen de bir girdiği zaman bina vıt diye bastığında takip ederek, yani bütün her yere döşemek biraz anlamsız ama en azından tuvalete, belli çıkış kapısına ve merdivenlere giden.
Tabii.
Değil mi hocam? Yani, hani, temel noktalara
gittiği
şeyler
zaman
olmalı. Bunun tabii dışında daha binalardaki kat planları aslında her binada varmış kat planları. Biz bilmediğimiz için tabii
haberimiz yok. Tabii biz görmüyoruz onu.
Yani düşünsene hocam bu kat planları da Braille alfabesiyle hazırlama. Gerekirse bina girişine güvenlikten alır kişi değil mi? Kullanır ya bu ikinci katta şu var falan yani.
Evet. Çok doğru evet, evet
yani. Veya o kata bu asılabilir. Yeter ki bu sağlansın.
Ya yani belli ki... bir standart oluşturulur mesela bir üniversitede.
Tabii tabii.
Şurada yani orada bilinir asıl olduğu. Mesela bu kataloglamalar yapılırken bunların yerleri hep belirtilir, tamam mı?
Aynen.
İşte merdivenin çıkışında karşınıza gelen duvarda kat planı mevcuttur kabartma olarak.
Tabii diye. Tabii hocam. Veya hatta o kat planına giden de bir bant olur. Hemen rüşt gitti oraya tabii, basarsın. Yani. Çok kolay şeyler. Hı-hı. Tabii diyoruz ki biz burada biz bayağı aslında bunlar radikal değil. En doğal şeyler.
Ya tabii ki canım geliyor. Yani.
Bütün binalardaki kapı numaraları falan Braille alfabesiyle de etiketlenmiş.
Kesinlikle.
Çünkü ben nereden bileceğim hangi katında
yani,
hangi
numara. Ders var. Yeni gidiyorum derse. Dersin yerini bilmiyorum. Bir şey yapmıyorum.
Bir de inanın arkadaşlar bunlar doğru firmalarla anlaşıldığı zaman çok düşük maliyetler. Ya hiçbir şey değil yani öbürünü yapmakla aynı şeye gelecek maliyetler çok düşük böyle çok uç şeyler olarak düşünmeyin şu yürüme bantları falan diyoruz ya bunlar o kadar düşük şeyler ki geçen bizim bir tane binada hocam şey yaptırdım ben yurtta gittim hani yaptırdım ki ya her merdivene dedim hani kaçıncı kat olduğunu anlayalım diye birer boncuk koyun dedim mesela birinci katta birinci bir boncuk ikinci kata çıkınca iki tane oluyor üçte üç tane çok kolaydı adam iki katta çiz hemen demir merdivenleri onları yaptı yani bu kadar basit bir şey maliyet yok yani
ya pratik çözümlerle birçok hani zor gibi görünen sorun çözülebiliyor zaten
kesinlikle kesinlikle hocam İşte şimdi onu söyledim. Bu trabzanlara bu koyulmalı diye. Çünkü belki bazen hakikaten dönüyorsun kafan karışıyor.
Ara sağlıklar oluyor. Geldin tabii, mi tabii. Kata gelmedin mi anlayamıyorsun.
Aynen aynen. Bir kere de bir de binaların işlerine böyle temizlik malzemesi bilmem ne gibi garip grup engelleyen geçişini patlamak diye ortada engelleyecek saçma sapan şeyler koyuyorlar.
Yani paspas demirinin karnıma saplandığını bilirim yani. Diye yürürken. Ben de biraz hızlı yürürüm.
Koyulmaması
yani böyle gerçekten
dikkat etmeye personelde bu işte bu konularda eğitilmeli yani temizlik personeline vereceğim de büyük ihtimalle abi koyma kenara koy ortaya lank diye bırakma
tabi yani
ben o da alacağım diye mesela değil mi en büyük eğitim ve tabi döner kapısı olan binalarda geçişi sağlayacak daha alternatif çözümler yani en azından düz bir kapı veya onu durdurulabiliyor özelliği de olması lazım özellikle hani biz bazen geçiyoruz ama
İlla yine... geçilecekse de bakın benim orada mesela kullandığım kapı bu konuda çok güzel. Niye güzel? Aslında kapı sürekli dönüyor. Şimdi arkadaşlar benden alıştılar durdurma ihtiyacı hissetmiyorlar. İlk önce durduruyorlardı. Kapının tam yakınına gelen bir paspas koymuşlar uzunlamasına. Merdivenden çıkınca yani birkaç basamak çıkıyorum. Merdivenin oradan paspas başlıyor kapının yakınına geliyor. Paspasın ucuna durduğum zaman mesafesini artık öğrendim. Çok hafif elimi uzatıyorum. Kapı elime değip geçiyor tamam mı? Evet. Sonra tamam diyorum ben giriyorum diyorum. Geçebiliyorum o kapıdan.
Tabii.
Ama o paspas olmasa ben o mesafeyi ayarlayamam.
Aynen ama mesela düşün ki hocam hareket kısıtlılığı olan
onlar için tabii ki alternatif kapı olmalı. O kadar
hızlı hareket edemeyebilir.
Tabii. O kapılar bir de açılabiliyor. Mesela garip bir yapısı var ama o kanadı açıp geçiş sağlanabiliyor.
Evet.
Onlar yapılmalı güvenlik şeyleri de o konularda eğitilmeli o kapıdaki görevliler.
Evet o konuda yani bu görmeyen geliyorsa onu durdurup şey yaptık.
Evet.
Bunlar aslında küçük eğitimlerle bu çok kolay çözülüyor. Buna maliyet tabii, tabii. falan gerekmiyor.
Yok. İnsan eğitme sadece bu. Eğitim.
Evet yani bu arada güzel bir özellikler tüm merdivenlerde çift taraflı olarak trabzanlar bulunmalı ve bunlar elle tutulabilecek düzeyde olmalı. Çünkü adam zor hareket ediliyor olabilir çıkarken şey olabilir.
Evet.
Her türlü engel grubunu düşünerek biz bunu hazırladık. Hem de görmeyenler için düşünmedik. Öyle de onu özellikle hatırlatayım. O yüzden her engel grubundan lütfen tanıdığınız insanlar üniversite mezunu ya da üniversite öğrencisi olan insanların tekrar hatırlatıyorum. engelliplatform@gmail.com adresine göndermesinizi bir kez daha rica ediyorum.
Evet.
Evet. Bir de basamaklar ve düzleminler yine birbirine karşıt renklerden oluşan malzemelerden yapılmalı.
Bu da az görenler için çok önemli.
Yani lank diye orada
ya da disleksi rahatsızlıkları için de belki etkilidir. Tabii.
Bunlar karşıt renkler olsun. Belli olmayabiliyor hakikaten.
Bir de şöyle bir şey olabilir. Bakın bu da önemli bence. Hatta bu görenler için de önemli. Evet. Camlar var. Sırf cam olduğu zaman kişi onu cam olarak algılayamayabiliyor.
Aynen.
Mesela az gören biri onun cam olduğunu algılayıp üzerine gidip küt diye çarpabiliyor buna. Aslında orada cam var ama öbür tarafı göründüğü için.
Evet.
Bunların arkasına da belli bantlar yaparak aslında Onun orada bir nesne olduğu fark ettirilebilir.
Kesinlikle yani o tür şeylerde işte yani herkesi düşünmek lazım. Yani eski kaygısı kişilerin şeyine engel olmamalı diye düşünüyorum. Peki kampüs dışında neler? Yani biraz uzatıyoruz bugün program ama geç de başladık. Bunları bence söylemekte yarar var.
Evet.
Tekrar bütün herkese, gerçi kimse dinliyor mu bilmiyorum ama biz yine de bütün bunlardan bahsetmemiz gerektiğini düşünüyorum.
Kesinlikle.
Hocam. Kampüs dışında neler öngörmüşüz, biz neler istemişiz? Ya bu aslında bu söylediklerimiz üniversiteyi de ilgilendirmiyor. Bütün binalarda olması gereken özellikler.
Tabii tabii, yani asansör olsun, her şey bütün binalarda olması gereken özellikler aslında.
Bir kez öncelikle diyoruz harita mutlaka her form, değişik formlarda kampüs haritaları olmalı. Yani bu kampüste neler var neler yok, bu haritalar dokunsal olabilir.
Evet.
Braille katalog olabilir. Benzer bir şekilde mutlaka kişilerin ellerine verecek, kafalarında 3 boyutlu olarak lan burası neresi diye düşünebildiğinde bir haritanın olması gerektiğini düşünüyoruz. Kampüs içindeki tabela ve yönlendirmelerin yine Braille alfabesiyle de hazırlanması gerektiğini öngörüyoruz. Şu ana kadar hiçbir yerde yok bunlar. Ama aslında olması gereken.
Tabii tabii tabii ya, olmalı. İdeal.
Evet, kampüs içinde bir yerden bir yere giderken kişiyi yönlendirecek kabartma zemin yer haritalarının yine bunlar çok kurtarıcı görmeyenler için kullanılması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, bir de merdivenlerin uçlarına siyah şeritler koyulmasını istiyoruz. Dıştaki az görenler özellikle, yine deminki mesele değil mi hocam? Cam
tabii tabii.
Aynı şey geçerli.
Yani birden kendini merdivende bulup aşağı iniyor bulmasın. Pahalı kirlidir diye.
Bu arada tabii dış çevrede merdiven olan yerlere mutlaka rampaların da yapılması gerektiğini düşünüyoruz ki bu rampalardan rahatlıkla kişiler inebilsin, merdivenle sadece mahkum olmasın.
Evet.
Ona alternatif bir yol kurulmalı. Evet, bu mantarlar, ağaçlar, çukur olan ağaç şeyleri falan, bizim tam kaldırma eylemimizde gibi bütün bunlar bir şekilde rahatsız etmeyecek noktalara düşülmeli diye düşünüyoruz. Evet, kaldırımlar bir kere rampalandırılmalı ve tekerlekli sandalyenin rahatça hareket edebileceği kadar geniş olmalıdır. Bu da çok önemli bir konu. Yani kaldırım yapmakla olmuyor. Ya. Yapmış olmak için yapmayacaksın. Rahatça herkesin geçebileceği şekilde yapman lazım. Evet. Evet, tabelalar kişinin yürüyüş yolunu kapatmamalı veya kafanı çarpacağın şekilde böyle eğilmiş durumda olmamalı arkadaşlar. O mesafede olmalı.
Benim çok başıma geldi o üniversitedeyken.
Evet, üniversite çevresinde kavşaklar varsa bu kavşakların ışıklandırılmasını yine istiyoruz. Yine bir yüksekliği kaldırımların belli bir düzeyde olmalı. Böyle çok da abartılı, böyle Türkiye'deki gibi yüksek olmamalı üniversitedeki kaldırımlar. Evet, tabii üniversitenin içinde de bir yerler kazılmış olabilir. Bunların doğru düzgün bir şekilde kapatılması, kapatılmadıysa da şeritlerle bir şekilde bunun çevrilmesi. Hemen devrilince gidecek şerit olmamalı tabii.
Evet, ben dersteyken başıma gelen bir şeydi arkadaşlar. Derse girdiğimde kapının önü dümdüzdü, çıkınca birden kendimi çukurda buldum.
Aynen aynen, yani böyle bir şeyin dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar hep eğitim meselesi.
Evet.
Evet, kaldırımlarda bu da güzel bir madde. Arnavut kaldırımı tarzı şeyler seçilmemeli. Mümkünse asfalt kullanılmalıdır. Çünkü o tür kaldırımlarda yine tekerlekli sandalyeli birinin hareket edişi biraz daha zor. Yani süs olsun diye bunları yapıyorlar ama bunlar da etkiliyor gerçekten.
Görmeyenlerin baston kullanışını da etkiliyor mesela, öyle bir şey.
Evet. Yine her arabaların otoparkında, engelli otoparkında, bu engelli park alanda bulunmalı. Yani öyle araba otopark koymuşken öyle süs olsun diye bunları oraya koymama gerekiyor. Bu arada denizde güzel güzel... Evet. Yine hocam yeni bir maddeye geçtik. Şimdi yeni bir listeye geçtik. Bu dışı, bina dışı düzenlemelerde ulaşımla ilgili beklentilerde de demişiz ki bir kere üniversitelerden fiziksel servisler, minibüsler, şatırlar üniversite içinde git gel olan araçlar var. Bunların bir kere fiziksel engellerinde kullanımına uygun yapılmasını istiyoruz.
Evet.
Da binebilmeli bunlara. Veya da bizim okulumuzda olan bir uygulamayı buraya koyma gereği duyduk. Fiziksel engelli için bir araç tahsis edilebilir gerekirse kampüslerde. Yani
aslında bunun
engelli aracı.
Şimdi ben aklıma geldi az önce sayarken de. Olması güzel, o varmış hakikaten. Ben de bu maddede eklenmiş diye merak ediyordum. O yüzden sonunu bekliyordum. Amerika'da ya da başka üniversitelerde gördüğüm bir şey. Buna bir şey diyorlar. Para transit mi? Bir şey diyorlar da tam hatırlamıyorum. Böyle kapıdan kapıya götüren bir araç.
Tabii,
yani
tabii.
Bunun çalışma mantığı da şöyle. üniversitelerde. Mesela yurttasın. Nasıl İstanbul'da atıyorum beyaz masayı arayarak özürlüler araç istiyorsa üniversitede böyle bir şey olabiliyor. Hı-hı. Aracı talep ediyor yurttan. Araç geliyor yurdun önüne. Hı-hı. O kişi biniyor. Dersin başka bir kampüste ve uzak bir noktadaysa o araçla gidiyor. Hı-hı. O şey derse.
Hakikaten bunlar çok da olabilecek şeyler. Çok da zor olmayan. Yine zaten üniversitenin bir sürü aracı var. Yani bir tanesini bu aradığı zaman kullansa, bunu başka şey için kullanma demiyoruz.
Tabii.
O amaçla kullanılabilecek bir şeyler. Evet. Evet. Bir dakika. Ha, burada da şöyle bir şey koymuş galiba. ODTÜ'deki bir uygulamanın bize gelişi arkadaşlar. Üniversite 10 dakikadan fazla bir uygulamaysa ve şey olması gerekiyorsa, yürüyerek gitmek zor oluyorsa, kar yağışı gibi şeyler varsa bir de üniversitede, hakikaten burada görmeyenin şeyi var. Burada kişilerin o kampüsler arasında hızlıca gitmesi için belki ücretsiz bir taksi gibi benzeri bir uygulamanın yapılması gerektiği. Ve senin dediğin uygulamaya da giriyor hocam böyle bir madde.
Bir de şey aklıma geldi şimdi.
Ücretsiz, yani çünkü kar yağıyor. Bir anda yağmur var ve gitmen mümkün. Yani görmeyen birinin yürümesi daha da zor olabilir.
Evet. Bilgi taksi. Üniversitesi'ne gitmiştik ya. Şey aklıma geldi. Golf aracı verdi ya.
O da olur işte. Benzer bir şey hemen oradan gelecek.
En azından olacak. Gitmesini yani sağ olsun bir an önce, değil mi?
Evet. Yararlı.
Evet. Yani. Tabii görme engelliler için kötü yollarda kullanılabilecek bir yöntem.
Evet. Yurtlarla ilgili beklentiler var. Ben hani böyle bırakamadım, bir anda bitirelim diye düşünmüştüm ama bunlara da geçmeyelim. Bence hani başlamışken bitirelim. Göksel'le de kusura bakma diyelim, biraz yayını aldık ama vereceğiz biraz sonra, bir az kaldı. Yurtlarla ilgili de bir kere yurtlarda biraz önce belirttiğimiz bina erişilebilirlikleri mutlaka uygulama, asansör, tuvalet.
Evet.
Bir onları bir kere koymuşuz. Mutlaka her öğrenci yurdunda en az bir adet çalışma odası bulundurulmalı. Bu şart yani. Yurtta
tabii, çünkü tabii.
Sesli ortamlar var. Yurda odanızda evet. Çalışamıyorsunuz. Sessiz o yurdun kendi çalışma salonları oluyor ama yurtlarda.
Çok
onlar da
sesli oluyorlar.
Yani orada gürültü yapma. Belki daktilo ile yazı yazacaksın veya bir şey dinleyeceksin. O yüzden o da mümkün değil. O yüzden mutlaka çalışma odası olmuyor. Bu da makul yerlerde olmuyor. Mesela bir yerde adamlar jeneratörünü oraya koymuş çalışma odasını. Sesli diye nasıl olsa. Unutmayalım ki burada sesli çalışma odası demek, yani görmeyenler için aslında sessiz çalışılan bir yer. Sadece o çalışmasını sesli yaptığı için sesli deniyor. Yani burada tabi nasıl anlıyorlar, nerelerinden anlıyorlarsa. Bir de yurtta birden fazla engelli kalıyorsa hiçbir biçimde, bunu biraz da sert bir ifadeyle ve ne gerekçeyle olsun, bunlar bir arada kalmaya zorlanmamalı. Siz 3 kişisiniz, hadi bir odada kalın, o da sizin odanız olsun gibi bir yaklaşım.
Yok, evet.
Yani sessiz odanın alternatifi değildir bu, bunu koyduk. Ve evet, dedik ki yurtlarda engellere öncelik tanınmalıdır diye bir şey söyledik ama buna da bir neden koyduk, yani pozitif ayrımcılık. Aynı şehirde yaşıyorsa bile ulaşımda yaşanan güçlükler, daha zor ulaşmanın getirdiği bir sebepten dolayı bir burada bir öncelik tanınmasını istiyoruz yurtlarda engellere. Evet, fizikte bu da güzel eklemeler de var burada tabii. Fiziksel engellerinin kullanabileceği uygun ranza, düşük ve yatak gibi şeylerin de uygulanması gerekiyor.
Evet, herhalde. Çok önemli bence.
Gerçekten.
Dolapları belki.
Evet. Yine derslik ve laboratuvarlarla ilgili de birkaç değişik düzenleme koymuşuz. Evet. Derslikler yukarı kattaysa, asansörde yoksa, mutlaka o dersliğin sene başında yerini değiştirmesi, aşağı katlara indirilmesi lazım. Fiziksel engelli biri alıyorsa bir dersi. Evet, amfi derslik ve laboratuvarla aynı. Et Braille alfabesi olmalı. Binalarda hangi katlarda hangi dersliklerin olduğunu gösteren kataloglar hazırlanmalı ve binalarda bulunmalı. Yani ikinci katta şu sınıflar var gibi.
Uh-huh.
Evet, amfi ve dersliklerin ön sıralarında engelli öğrencilere yer ayrılması. Bu da önemli. Çünkü bazen çok kalabalık olan sınıflar olabiliyor, sığmıyorsun.
Bir de şu var mesela.
Bir de teybe alman falan gerekiyor.
Tabii. Bir de şu var. Mesela amfi dersliklerde ön taraflarda mutlaka boş yerler bulundurmalı. Sadece görme engeller için değil, ortopedik engeller, bazı harfler mesela basamak basamak yukarıya çıkıyor.
Tabii tabii yani.
Bunun rampa imkanı yoksa adam şeye çıkamaz.
Evet yani.
Girişte önde varsa sadece orada kalacak.
Orada kalması lazım. O yüzden mutlaka bulundurulmalı dediğin gibi.
Evet.
Evet. Dersliklerde işitme engellerini dersi takip etmelerini yaratacak tehditatlar. Bunlar ne olabilir? Mesela bunlar da böyle boşuna kafadan uydurmadık bunları arkadaşlar. Böyle şeyler var. Mesela hoca bir mikrofon var. hocanın bağlı. Bütün sınıfa sesi arttırmıyor. Sadece işitme engelliye hocanın sesini yüksek gösteren mikrofonlar falan var. Böyle amfi sistemleri. Bunlar sınıflara yerleştirilebiliyor. Çünkü her işitme engelli böyle %100 duyma engelli değil. Hatta
evet.
Şu an maalesef ülkemizde %100 duyma problemi olan kişiler üniversiteye gidemiyorlar. Ama bunun dışında özellikle şu grup çok yaygın gidiyor. Okuma yazma biliyor adam ama işitme problemi var, yani duyamıyor. Bu insanlar için mutlaka altyazılı diyalog, mesela biraz önceki şeylerde onu belirttik, konuşmalar varsa onların altyazılı filmler. Geçen bir şey okudum. İşitme engelliler Türk filmleri izleyemiyorlar arkadaşlar. Niye? Çünkü altyazılı değil. Düşünsenize ne
Evet.
ilginç bir şey. Adamlar yabancı film izlemek zorunda. Onlar altyazılı olduğu için izleyebiliyor. Yani böyle bir değişik bir sistemimiz var. O yüzden bütün bunları mutlaka dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, yine laboratuvarlarda tekerlek sandalyeleri rahatlıkla işlemlerini yapacakları şeyler. Evet, şimdi bir son kez yemekhane, kantin ve kafeteryalarda neler olmalı? Gördüğünüz gibi hocam her türlü alana değerlendirmeye, düşünmeye çalıştık burada.
En güzeli
Bir
çünkü
kere bir eğitim burada önemli, personele gelince. Bakmasın böyle, parasını almamazlık etmesin, hesabı ödetmesin gibi bir sürü konularda bence doğru düzgün bir eğitim verilmesi şart. Veya yemek isteyen. Evet, bu tür mekanlara geliyorsa kendileri isterlerse, bence bunun altı çizili, onlara yemek alma gibi konularda yardım sağlaması. İstemiyorsa zorla yardım edilmemeli. Bakın bu da çok önemli bu tür konularda. Evet, engelli kişi oturuyorsa bu masada zaman zaman bakılması, bunlar bir şey istiyor mu gibi şeylere dikkat edilmesi gerekiyor hocam. Biz burada bir şey daha koyduk. Bunu da sen okudun mu hocam? Çay kahve makineleri, bisküvi
Ha,
makinelerinin
evet.
düğmeleri de
Gördüm
Braille
onu.
alfabesiyle. Çok
Çok
zor bir şey değil
önemli,
hakikaten.
kesinlikle önemli bir şey.
Yani bu bisküvi basa hangisini alacağımı nereden bileceğim ben? Basa
Zaten orada şey
karşıda
var.
bir de parası yazacak. Bitecek
Tabii
sana ne
zaten
bakmak.
orada şey var. Ya bir tane liste var. Elektronik bir şey değil o liste. Sanırım üzerinde yazan bir şey. Bisküvinin kodu yazıyor, fiyatı yazıyor.
Yani onu kısaca Braille olarak çok rahat. Ya
Aynen.
bu plastik etiketler bile yapılarak
Yapılır,
yapılabilir. Çok
rahatlıkla
kolay. Yani bunların
yapılabilir.
maliyeti hakikaten yok
Ben bu
arkadaşlar.
konuda bir anımı paylaşayım. Benim vardı öyle makineler yurtta. Ülkerin makinesi vardı. Ben birkaç şeyin kodunu öğrenmiştim. Özellikle onlardan anladım çünkü gerisinin kodunu bilmiyordum. Mesela çubuk kayaker, cheesy.
Aynen. Yani halbuki yanına bir ale assan bu kod bu diye, o bile yeterli yani, o da tarif et. Yani bunun bir yolları olabilir
Tabii
sadece.
tabii.
Bunların düşünülmesi bile bence gerekli. Yine personelin kişi yardım isterse yardıma hazır olması gerekiyor. Evet, şimdi gerçekten her türlü şeyi düşünmeye çalıştık. O yüzden bu bildiri bence önemli bir bildiri olmuş. Şimdi okuyunca bir kez daha hissediyorum hocam, hani
Kesinlikle
tekrar
çok güzel
tekrar.
olmuş. Ben tebrik ediyorum herkesi hazırlayan.
Sportif alanlar ve sosyal alanlarla ilgili yerlere geldik sıra. Bunlar da çünkü üniversitenin parçası. Bir tek derslerle
Tabii.
olmuyor üniversite. Bir
Üniversitenin
kere
sosyal etkinlikleri de var.
evet. Bir kere şezlonglar ve bunların nerelere koyulacağı konusunda personel eğitimi ve bunların engelleri tarifi önemli. 2. Fitness center yürüme bantları dokunmatikse bunların hızımızı ayarlayan yerlerin en azından bu halde olmayacak. Çünkü Braille etiketlenmeler yapılması lazım. Dokunmatik olabiliyor çünkü.
Evet.
Evet, bir de şey, burada dikkat çekin. Fitness alanlarında mesela spor aletlerinin arasından geçerken korkuyorum diyordu arkadaşlar, yani hakikaten. En azından o alanlardan geçerken burayı yani takip edebileceğini, bir yürüme bandı olabilir, bir paspas olabilir, yani onu takip ederse anlar ki kişi ben bir yere düşmeyeceğim yani. O
De
alan
spor aletlerinde kafayı vuracak
tehlikeli
şeyler de
hakikaten,
olabiliyor.
çok insan kafayı mafayı şey yapabilir her
Evet.
zaman da. Ya bu da aslında amaç şu, birilerini en az yardım olarak hareket etmek,
Tabii.
çünkü çok şey değil, böyle bir şey mutlaka olması lazım. Evet. Evet, engel tuvaleti, duşu olmalı diyor. Evet, ve fiziksel engelli kişinin de bu havuza rahatça girebilmesi için gerekli uyarlamanın yapılması gerektiği önemli. Engelli sporlarının yaygınlaşması için engellilerle ortak çalışmalar yapılmalı. Golbol olabilir, tekerlek sandalye, basketbol olabilir. Değil mi hocam? Böyle şeyler
Evet.
için de üniversitelerde çalışmalar yapılmalı. Ve tabii tiyatro ve sinema salonu girişinde engelli kişinin yerini bulması için yine personel desteği önemli. Kültürel noktalardaki duyuru ve broşürlerin farklı formatlarda, Braille gibi, büyük puntolu gibi de kişilere verilebilmesi önemli. Kültürel faaliyetler. Ve üniversitede şenlik tarzı şeyler yapıyorsa katalogların hangi stand nerede, bu bilgilerin de bize verilmesi gerekiyor.
Evet.
diyelim ve burada son bir şey daha bahsedelim. Üniversitede asılan panolarda duyurular asılıyorsa mutlaka bu duyuruların elektronik formatlarda, burada 3. madde sosyal yaşamdan bahsediyoruz. Duyuruların elektronik formatlarda ve kişi hangi formatta istiyorsa öğrenciye duyurulması lazım. Ben panodaki afişi nereden göreceğim?
Bence bırakın onu, şey bile yapılmalı ya. Bazı hocalar mesela hala var mı bilmiyorum. Notları sınıfın o şeyin bölümün kapısında bir yere asarlardı. Bunu da bütün notları kabartması bile olmalı. Nasıl herkes birbirinin notunu göremiyorsa ben de milletin notunu görebilmeliyim.
Yani aynen, veya elektronik formatta da bunların mutlaka verilmesi gerekiyor diye.
Evet.
Kusura bakmayın diyelim. Göksel'i de çok beklettik. Kusura bakmıyorsun. Göksel, eğer oradaysan yayını sana vermek istiyoruz. Bir müzik arası verelim. Müzik ondan sonra da yayını verelim. Tekrar şunu hatırlatalım. Arkadaşlar, bu bildiriye imza atmak istiyorsanız, siz de destek vermek istiyorsanız, öğrenciyseniz ya da mezunsanız, üniversitede öğrenciyseniz ya da mezunsanız, lütfen engelliogrenciplatformu@gmail.com engelliogrenciplatformu@gmail.com adresine adınızı, soyadınızı, bölümünüzü ve hangi üniversitede olduğunuzu yazın. Eğer mezunsanız mezuniyet yılınızı ve hangi bölümü bitirdiğinizi yazarsanız çok seviniriz diyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Evet, Göksel Bey de yazıyor. Almak üzere yayını. Göksel Bey, müzik arası
parça
verelim mi?
Parça girerek bırakalım. Parça girerek
bırakalım. Evet, şimdi parça giriyoruz. O ortasında bırakacağız. Herkese iyi akşamlar.
İyi akşamlar. Haftaya görüşmek dileğiyle diyoruz.